Dağ gibi karayağız birer delikanlıydık. Babamız sırtında yük taşıyarak getirirdi aşımızı, ekmeğimizi.
Arabalar şırıl şırıl ışıklarıyla caddelerden geçerken bizler bir mum ışığında bitirirdik kitaplarımızı.
Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini yüreğimizde yaşayarak katıldık o büyük kavgaya.
Ecelsiz öldürüldük.
Dövüldük.
Vurulduk.
Asıldık. Vurulduk ey halkım. Unutma bizi.
Bu toprakta kalır adım tohumların arasında. Bu toprakta kalır adım tohumların arasında. Yeşilinde tarlaların başakların sarısında. Yeşilinde tarlaların başakların sarısında. Günü gelir dağ çıkar, yıldızlardan şiir çeker. Kanımızı siner yıkar, suların en doğrusunda. Günü gelir dağ çıkar, yıldızlardan şiir çeker. Kanımızı siner yıkar, suların en doğrusunda.
Macide'nin veda mektubunda bulduk kendimizi. Soru işaretleri çığ oldu düştü üstümüze kimimizin. İçimizdeki şeytanın son sayfalarında.
Raif Bey'in naifliğinde yaşamak istedik aşkımızı. Sessizce çektik acımızı kimimiz. Kürt mantalı Madonna'daki o asaletle.
Yusuf'un öfkesiyle dünyadaki bütün yolsuzluklara göğüs gerebileceğimizi düşündük. Yüreklendik kuyucaklı Yusuf'la.
İroni ancak bu kadar güzel yapılabilir dedik. Bir hikayesinde temiz ayran diye bağıran çocuğun bir taraftan elinin tersiyle burnunu silişinde.
Yıllar geçse de aradan kopar gelir ırmaklardan. Yıllar geçse de aradan kopar gelir ırmaklardan. Işır yine kurşunlanan dostlarının yarasında. Işır yine kurşunlanan dostlarının yarasında. Bayrak olur bize yarın rüzgarında ilkbaharın. Dalgalanır genç kızların gözlerinin karasında. Bayrak olur bize yarın rüzgarında ilkbaharın. Dalgalanır genç kızların gözlerinin karasında. Gözlerinin karasında. Gözlerinin karasında.
Merhabalar değerli dinleyenler. Bu akşam 20 Nisan 2020 gününde İzmir'den sizlere selamlar. Ben Turgay Gümüş.
Ben Ayşe Gümüş.
Bugün sizlerle Sabahattin Ali dosyasını konuşacağız.
Ama neden Sabahattin Ali?
Önce programımızdan bahsedelim. Ecelsiz ölenler...
Aslında daha uzun hikayesini anlatmak gerekirse şöyle, biz sanıyorum 24 Ocak'ta Uğur Mumcu için bir şeyler yapmayı planlarken böyle bir şey, hani bir şey yapıp bir kayıt yapıp onu anacak bir şey yapmayı planlarken aklımıza böyle bir şey geldi. Uğur Mumcu deyince benim aklıma gelen ilk şeylerden biri mesela Turgay'ın da aynı şey olmuş olsa gerek ki "Vurulduk ey halkım unutma bizi" şeklindeki o seslenişi. Biz de dedik ki neden böyle bir program yapmıyoruz? Böyle bir şey yapsak. O sıralarda sanıyorum engelsiz yarışım yeni yeni şey yapılmaya başlanıyordu değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Tarihleri karıştırdım.
Yani o civarda radyo kurulumu
konuşuluyordu. Galiba o civarda konuşuluyordu. Biz de programlara dedik ki eğer böyle bir şey yapılırsa, radyo kurulursa biz de böyle bir program yapabiliriz. Ecelsiz ölen, kendi isteği dışında ölen aydınları anacağımız bir program yapmaya karar verdik. Bu bir süreli yayın olacak tabii. Belli bir zaman devam edeceğiz. Ama biz çok heyecanlandık bu programı yapacak olduğumuz için. İşte öyle. Şu anda da çok...
Tekrar merhabalar. Neren Sabahattin Ali ile başladık daha doğrusu.
Evet.
Bu telaffuz konusuna da... Gün içinde programımızın ilerleyen
Sayın
dakikalarında değineceğiz. Yok ben sadece dikkat çekmek adına, yanlışlığa dikkat çekmek adına bilinçli olarak yapılmış bir yanlıştı. Sabahattin Ali kendisi de bunu tercih edermiş.
Evet. Vallahi kızıyormuş.
Neden Sabahattin Ali? Sabahattin Ali Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının, daha doğrusu Cumhuriyet dönemi kültür hayatımızın
önemli kilometre
ilk öldürülen aydınlarından biri. Yani kronolojik olarak baktığınız takdirde 1948 yılında Nisan ayında 2 Nisan'da Bulgar hududunda Bulgar sınırında öldürülen bir yazarımız. Sabahattin Ali bu bağlamda kronolojik olarak başlangıç oldu bizim için. Daha da önemlisi biraz önce dedim Nisan ayında 2 Nisan'da öldürüldüğü için Sabahattin Ali ile başlamayı tercih ettik. Bizim için güzel bir okuma süreci Aynen. geçti Sabahattin Ali ile ilgili.
Bir kere çok şey öğrendik.
Kesinlikle.
Ben kendi adıma çok şaşırdığım şeyler de öğrendim.
Ali'nin gölgede kalan birçok yönünü, birçok özelliğini.
Belki bazı insanlarla ilgili hayal kırıklıkları yaşadık. Aa öyle miymiş ya? Niye öyle olmuş ki falan dediğimiz şeyler de öğrendik. En azından konuştuğumuz şeyler böyle şeylerdi. O zaman kim bu Sabahattin Ali? Onunla biraz başlayalım bence.
Tabii. Sabahattin Ali... Romancı, şair, öğretmen, Sabahattin Ali dramaturg, Sabahattin Ali çevirmen, Sabahattin Ali öykü yazarı. Özetle
insan.
Evet, çok yönlü bir adam. Yazarımız.
Fotoğraflar da çekmiş Urfa'da falan. Kızı öyle anlatıyordu mesela.
Evet.
Fotoğrafçı yönü de varmış.
Bir aslında. Fotoğraf makinesi
Yarışmaları
var.
Falan da geliyor.
Evet.
Ben bunu bilmiyordum mesela.
Sabahattin Ali değerli dinleyenler 1907 yılında Gümülcine'de evet Gümülcine'de doğmuş. Sonrasında tarihten biliyorsunuz 1911-12-13 yıllarında Balkanlar kaynıyor. Balkanlar savaş hattı ciddi çatışmalar var. Haliyle Sabahattin Ali de ailesiyle bu çatışmalardan etkileniyor. Ve Balkan Savaşı ile beraber Türkiye'ye geliyorlar. Babası piyade yüzbaşısı Ali Selahattin Bey. İzmir'e yerleşiyorlar fakat savaş bir türlü yakalarını bırakmıyor. Birinci Dünya Savaşı sonunda İzmir işgal edilince Edremit'e yerleşiyorlar. Burada Sabahattin Ali babası gibi subay okuluna girmek istiyor. Fakat o sene subay okuluna öğrenci alınmayacağını duyurulunca ortaokula yerleşemiyor. Bir senesini kaybediyor. Ertesi sene Balıkesir'de
Balıkesir Öğretmen Okulu'na yerleşiyor. Ve 1927 yılına kadar öğretmen okulu serüveni var. 1927 yılında bir yıllık bir Yozgat serüveni var. Yozgat'ta ilkokul öğretmenliği, 28 yazında İstanbul'da Maarif Vekaleti'nin, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı yabancı dil sınavını kazanıyor. Ve Almanya'ya eğitim görmeye gönderiliyor. 1928-30 yıllar arasında Almanya'da çeşitli çalışmaları var. Bu noktada Rasih Nuri İleri'nin tanıklığıyla Sabahattin Ali nasıl solcu oldu?
O çok keyifli bir şey.
Hikayesi vardır ki Rasih Nuri'nin tanıklığında biz bunu öğrendik. Sabahattin Ali Almanya'ya giderken Sinclair'in, Upton Sinclair'in ya da Upton diye mi okunur? Upton Sinclair'in oil yani petrol. Yani petrol.
Tam da o noktadayım şu an. Onu okuyordum ben de buradan. Şöyle anlatıyor. Yakın arkadaşı Rasih Nuri İleri ondaki bu değişimi şöyle anlatıyor diye kitaptan. Bu süreçte faydalandığımız kaynaklardan biri Kemal Bayram Çukurkavaklı'nın Sabahattin Ali olayı, devletin faili malum cinayeti diye bir kitabından faydalandık ki çok keyifli, çok hoş, yani hoş derken olarak özenle hazırlanmış bir kitap gerçekten. Röportaj kitabıydı ve biz oradan faydalandık. Şöyle devam ediyor. Kendisi katiyen solla, solculukla ilişkisi olmayan, hatta Türkçü, Turancı bir kişi olarak Almanya'ya tahsile giderken yolda Almanca bir roman gördüğünü ve bu romanı alarak yolda, yani trende okuduğunu anlatmıştı. Bu roman bittince, bu romanda olanların onda biri eğer doğruysa, insan namuslu bir insan olmak istiyorsa, öyle biri ise mutlaka solcu olmalı diye düşünmüş. Ve böyle bir karara varmış Sabahattin Ali. Biz bu kitabın arka kapak tanıtım yazısına falan da baktık. Fakat maalesef zamanımız sınırlıydı. Ben aslında bu kitabı da okuyup neler de çok isterdim. Sabahattin Ali'yi solcu yapan o özellikle kısımları nelerdi? Nereler ona dokunmuş olabilir diye tahminlerde bulunmayı, üzerine uzun uzun konuşmayı çok isterdim ama tabii o program bitmezdi. Petrol diye Türkçe'ye çevrilmiş. Arka kapak tanıtım yazısında birazdan paylaşırız kitabı.
1930 yılında Türkiye'ye döner ve 1930-31 yıllarında Aydın'da, sonrasında Konya'da Almanca öğretmenliği yapar. Aydın'da sosyalizm propagandası yaptığı gerekçesiyle birkaç aylık bir tutukluluk devresi, ardından Konya'da Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden bir şiir okuduğu gerekçesiyle
şimdi o şiire de değineceğiz.
Bir tutukluluk devresi geçirir ve bu ikinci tutukluluk devresi epey uzundur. Önce bunun Konya cezaevinde, sonra Sinop cezaevinde yatar ve biliyorsunuz birçok şiirini aslında Sabahattin Ali buralarda yazar ki en bilindik şiirlerinden biri, evet, Sinop cezaevinden bize kalan bir şiir.
Şimdi şöyle yapalım, bu şiirden hem Atatürk'e hakaret içerdiği düşünülen şiirin paylaşılan iki üç kıtasını ele alalım. Hem de başın öne eğilmesin de, madem yeri geldi, değil mi?
Tabii.
Yani çalalım. Sonra da programımızın konuğu Osman Balcıgil ile bağlanalım. Ama öncesinde bununla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Bununla ilgili şöyle bir şey var. Anlatılan bir şey var. Cemal Kutay, yani Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf'u yazıyordu, değil mi o dönem?
Evet, evet, evet.
Kuyucaklı Yusuf'u yazarken, yani daha doğrusu tefrika halinde.
Yeni Meram gazetesinde, yanlış hatırlamıyorsam.
tefrika ediliyor ve o sırada Sabahattin Ali'ye ödeme yapılıyor. Bu arada Kuyucaklı Yusuf çok tutuyor. Fakat Cemal Kutay Sabahattin Ali'ye olan borcunu ödemediği için Sabahattin Ali geriye kalanını vermiyor. O da bunu hazmedemediği için onu ihbar ediyor diye söyleniyor. Ve Atatürk'e hakaret içerdiği için şu şiiri. Cümlesi deli der Enel Hak dese, hala taparlar mı koca terese? İsmet girmedi mi hala kodese? Kel Ali'nin boynu vurulmuş mudur? Biraz dağınık bir not özetliyorum. Ben şuradan devamlı buluyorum.
İlk dörtlükten anlayacağınız üzere kalemi
sert.
Epey keskin.
Hey ana vatandan ayrılmayanlar, bulanık dereler durulmuş mudur? Dinmiş mi olukla o akan kanlar? Büyük hedeflere varılmış mıdır? Asarlar mı hala hakka tapanı? Mebus yaparlar mı her şaklabanı? Köylünün elinde var mı savanı? Sıska öküzleri dirilmiş midir? Diye yazmış zamanında Sabahattin Ali.
Bu şiir ve 1931 yılında yazılan bir şiir.
Aynen.
Sonrasında dediğim gibi
gelsin cezaevi.
Mahpusluk dönemi.
Ve Sinop'ta yazdığı o şiir.
Cumhuriyet'in 10. yıl dolayısıyla bir af geliyor ve Sabahattin Ali de bu aftan faydalanarak 1933'te Sinop cezaevinden 14 aylık tutukluluk süresinin 2 ayını yatmadan, yani 1 yıllık bir tutukluluk süresi geçirmek suretiyle tahliye oluyor.
Tabii bu dönemi orada anlatan bir yazı var. Hasan İzzettin Dinamo'nun Kutsal Barış kitabından alınan bir yazı. Onu da birazdan paylaşacağız ama öncesinde evet, bir dakika ben de alayım. Hadi. Pardon. Panik sesleri.
Başın öne eğilmesin, aldırma gönül, aldırma. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül, aldırma. Ağladığın duyulmasın, aldırma gönül, aldırma. Aldırma gönül, aldırma. Gönül aldırma. Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar. Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar. Seni bu sesler oyalar. Aldırma gönül, aldırma. Aldırma gönül, aldırma. Gönül aldırma. Seni bu sesler oyalar. Aldırma gönül, aldırma. Aldırma gönül, aldırma. Gönül aldırma. Thank you.
şaha, bir sitem yolla Allah'a. Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah'a. Görecek günler var daha, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Görecek günler var daha, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma.
Ay, bir an ölüyorum zannettim. Neyse.
Şimdi bu şiirin çok da aslında bilinmeyen bir dörtlüğü vardır, bir son dörtlüğü vardır.
Tabii.
Göremesen de denizi, yukarıya çevir gözü. Deniz gibidir gökyüzü. Aldırma gönül, aldırma. Bir de şu dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar. Seni bu sesler oyalar. Aldırma gönül, aldırma. Bu iki dörtlük Sinop Cezaevi'nin bir özelliğinden ötürü kaleme alınmıştır. Sinop Cezaevi denizde neredeyse sıfır bir kayalığın üstünde bildiğim kadarıyla inşa edilmiş bir cezaevi. Hücreler çok fazla rutubetli. Denizden rüzgar alıyor. Ama en önemlisi dışarının o hırçın denizini birebir 7/24 duyuyorsunuz. Ve Sabahattin Ali'den bahsederken onun yaşamaktan keyif alan canlı, şakacı, girişken, enerjik kişiliğinden söz etmemek
nitekim
mümkün değil.
Herkesin ortak fikri.
Evet.
Herkesin belki de. Evet.
Onun hakkında konuşan, yazan herkesin ortak fikri bu meyanda. Sabahattin Ali hep şöyle betimlenir. İşte orta kısa boylu, hafif tıknaz, sarışın, beyaz saçlı, hafif beyaz saçlı, beyaz tenli, ela gözlü ve altın gözlüklü, altın çerçeveli gözlükleriyle sürekli hareket eden, hiç yerinde durmayan, bir varsın bir bakarsınız gelmiş, ortalığı birbirine katmış.
Bakarsınız yok.
Ortalık sakinleşene kadar Sabahattin Ali ortadan kaybolmuş, başka bir yerde. Dolayısıyla böyle bir adamı gerçekten denizi duyduğu ama denize dokunamadığı, denizi koklayamadığı, deniz gibi bir gökyüzünü küçücük bir pencere parçasından gördüğü bir cezaevine koymak gerçekten kelimenin tam manasıyla ceza olmuş.
Gerçekten öyle ama. Hani başka bir şey yapsalar bu kadar etkilemez herhalde.
Evet, bu Sabahattin Ali'nin ilk tutukluluk deneyimi değil. Sonrasında da ileride bahsedeceğiz. Çeşitli tutukluluk deneyimleri.
Burada bir duralım. Biz bir şarkı girelim bence. Çünkü biz o sırada Osman Balcıgil ile bağlanalım. O bize WhatsApp üzerinden dahil olacak. Özür dilerim. Ama saat 8.30 gibi onunla konuşacağız.
Evet.
Sayın Osman Balcıgil sağ olsun bizimle olmayı kabul etti. Ama bunun devamı var. Bunun devamı da çok önemli. Bu tekrar dönüşü, konservatuara dönüşü falan filan, bunlarla ilgili konuşacağız. Hasan İzzettin Dinamo'nun yazısı var. Ondan da alıntılar yapacağız. Ama Osman Balcıgil ile sohbetimizden sonra. Yani önce bir şarkı, sonra Osman Balcıgil ile bir sohbet.
Biz şarkının ardından hemen buradayız.
Bu arada seçtiğimiz şarkılar hep bugün günlerden Sabahattin Ali, malum biz öyle dedik. Onun bestelenmiş olan şiirlerinden seçtik. Ne dinleyeceğiz?
Şimdi Ahmet Kaya tarafından yorumlanmış olan Geçmiyor Günler Geçmiyor.
Vallahi aklımdan da o geçmişti yalnız. Çok ilginç. Peki.
Kuşlar süzülüp uçmuyor, yıldızları ışık saçmıyor. Geçmiyor günler, geçmiyor. Avluda olta vururum, kah düşünür otururum. Türlü hayaller görürüm. Geçmiyor günler, geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış. Günler su gibi akarmış, geçmiyor günler, geçmiyor. Sevdalar, gözümde dereler bağlar, aynada hayalim ağlar. Geçmiyor günler, geçmiyor. Yanımda yatan yabancı, her söz zehir gibi acı. Bütün dertlerin en gücü, geçmiyor günler, geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış. Günler su gibi akarmış, geçmiyor günler, geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış. Günler su gibi akarmış, geçmiyor günler, geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış. Günler su gibi akarmış, geçmiyor günler, geçmiyor.
Evet, biz döndük ve değerli gazeteci yazar
Sayın Yeşil Osman Balcıgil.
Yazarı Sayın Osman Balcıgil'e döndük. O da hattımızda şu an. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
Çok teşekkürler. Heyecanlıyız. böyle bir program yapıyor olmak bir kere zaten başlı başına bizi çok heyecanlandırdı. Edebiyatın bizim hayatımızda durduğu yer çok çok çok önemli. Turgay'ın da benim de. Bu arada siz Turgay'la hiç konuşmamıştınız. Şimdi tanışmış olacaksınız.
Evet. ben de hoş geldiniz diyorum Sayın Balcıgil.
Hoş bulduk Turgay Bey.
O zaman başlayalım. Bugün konumuz Sabahattin Ali. Biz Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi başlığı altında bir program yapmaya başladık. Ve bu program dahilinde ecelsiz öldürülen, ölen aydınlarımızı anmaya karar verdik. İlk durağımız Sabahattin Ali. Siz de Yeşil Mürekkep adlı bir kitap yazdınız. Mesela ne geliyor? Yani ben Sabahattin Ali deyince bu kadar araştırma yapıp öyle bir kitap yazan bir yazarın aklına ilk gelen birkaç şey ne oluyor? Onu önce sormak istiyorum.
Şimdi isterseniz ben size önce bu kitabı yazmaya nasıl karar verdim onu
söyleyeyim.
Lütfen.
Yani Sabahattin Ali hepimizin bildiği, hepimizin tanıdığı, hepimizin çok sevdiği bir aydın.
Aynen öyle.
Duruşuyla bir aydın. Aynı zamanda da işte bir edebiyatçı, şair, hikayeci. Yani Sabahattin Ali son yıllarda, mesela diyelim ki son 6-7 yıldır çok konuşulan bir yazar oldu. İşte duvarlara bakıyorsunuz, onun posterlerini görüyorsunuz, radyolarda, televizyonlarda onunla ilgili programlar, kitapları hep bestseller falan. Yani hani insanların çok ilgisini çekti. Bu çok güzel bir şey tabii, çok sevindirici bir şey. Bunu kabul etmemiz lazım ve söylememiz lazım her şeyden önce. Ama bir sabah bir televizyon programında bir program yapıldığını duydum.
Funda Özkan bir oyuncu muydu?
Evet, kürk mantolu Madonna ile şarkıcı Madonna'nın karıştırıldığını anladım. Ve o zaman şöyle düşünmeye başladım. Galiba dedim, yani hani Türkiye'de insanlar Sabahattin Ali'nin sadece kürk mantolu Madonna'dan ibaret olduğunu zannediyordur. Ve yani etrafındaki insanlardan başladım konuşmaya. Yani hani kim Sabahattin Ali'yi ne kadar biliyor, gerçekten biliniyor mu, bilinmiyor mu filan diye. Yani Sabahattin Ali sanki bana şarkı sözlerinin yazarı ve Kürt Mantolu Madonna kitabının yazarından ibaretmiş.
Özür dilerim, araya gireceğim ama Instagram Kürt Mantolu Madonna ve kahve üçgeninde sıkıştırıldı Sabahattin.
Evet, çok tatlı yani öyle, öyle hissettim. Onun üzerine yani hazır insanlar da Sabahattin Ali'yi konuşurlarken Sabahattin Ali'nin iyi anlaşılması gerektiğini düşündüm.
Evet.
Şimdi bunun üzerine Yeşil Mekke'yi yazmaya koyuldum. Tabii Sabahattin Ali şarkı sözlerinin yazarı ve Kürt Mantolu Madonna'nın yazarı değil. Sabahattin Ali esas itibariyle politik bir kişilik. Hı hı. Yani bir siyasi duruş demek Sabahattin Ali. Düşünün 1940'lı yıllar siz
siyasi
yani o dönemde 50'li yıllarda o dönemde Türkiye'nin durumunu ve o dönemde bütün varoluşuyla yaşanmakta olan hayata itiraz eden bir kişilikten bahsediyoruz. Yani evet, bunun daha iyisi, bu yaşadığımızın daha iyisi mümkün diyen bir kişilikten bahsediyoruz. Hı hı. Ve bunun için daha çok yazdığı gazete yazılarıyla, dergi yazılarıyla, çıkarttığı gazetelerle, dergilerle öne çıkan bir kişilik. Yani o dönem için baktığımız zaman.
Tabii.
Ama bugün baktığımız zaman sanki Sabahattin Ali bir yani hani roman yazarından ya da bir şarkı sözü yazarından ibaretmiş gibi görünüyor. Hayır, değil. Sabahattin Ali esas olarak bir siyasi insan. Yani Aziz Nesin'le beraber çıkarttığı Marco Polo dergisi, Marco Paşa dergisi pardon, Marco Paşa dergisi yani var olan siyasi iktidar, o dönemin siyasi iktidarına büyük bir itiraz. Hı hı. Şimdi bunların anlatılması gerektiğini düşündüm. Bir tarafıyla baktığınız zaman bir sosyalist insanla karşı karşıyasınız. Bir tarafıyla baktığınız zaman çok önemli bir antifaşistle karşı karşıyasınız. Bunun doğrusu, yani ben tabii ki edebiyatı önemsiyorum, tabii ki şiiri önemsiyorum, tabii ki şarkı sözleri çok mühimdir filan ama yani bütün bunların arkasında onu besleyen bir siyaset kimliği var, bir siyasi insan kimliği var. Bu atlanmıştı diye düşünüyorum. Yani ben Yeşil Mürekkep'le bunu yapmaya çalıştım ve bu tarafının tekrar hatırlanması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Ne kadar yaptım bunu, ne kadar başardım bilmiyorum ama Sabahattin Ali'nin asıl kimliğini tekrar gündeme taşımaya çalıştım.
Peki sizce Sabahattin Ali ilk başlarda malum hani Türkçü Turancı biri olarak tanınıyor. Rasimli ileri onu öyle tanımlıyor.
1928'de tabii, Almanya'ya gidene kadar.
O dönem yani mesela size göre hani
doğrusu böyle değil. Yani hani haksızlık etmiş oluruz böyle söylersek. Şimdi bir kere çok genç bir yaşta gidiyor Sabahattin Ali.
Evet.
Tabii 21 yani yaşında.
Yani böyle 30'larında 40'larında falan değil. 20'li yaşlarının başlarında bir çocuk olarak Almanya'ya gidiyor. O dönemde arkadaşları var. Yani onun Türkçü Turancı gibi anlaşılmasının neden olan ilişkisi de Nihal Atsız'dan kaynaklanıyor. Nihal Atsız'da çok yakın arkadaşlar.
Evet.
Ve yani hani henüz belki çok politik bir kişilik değil. Yani henüz siyasal bakışı berraklaşmış.
Belki de bir kimlik arayışı aslında.
Evet. Değil. Ama yani hani sosyalist de değil. Sonunda Almanya'ya gittiği zaman işte faşizmin ne olduğunu anlamaya başlıyor. Ve orada okuma serüveni çok gelişiyor. Yani okumak fırsatı, dinlemek fırsatı buluyor. Ve Türkiye'ye geldiği zaman ya o arada tabii Nazım Hikmet'in yazdıklarını da okumaya başlıyor. O dönemde sosyalizme yatkın olan insanları da okumaya başlıyor. Karşılaştırma yapma fırsatı buluyor. Ve daha iyi bir düşünce tarzı olan sosyalizmden yana tavır koydu. Ama hiçbir zaman Türkçü ve Turancı değil Sabahattin Ali. Sadece Nihal Atsız'da olan arkadaşlığı ve onun dergisine yazdığı birkaç tane yazı var ki o yazdığı yazılar içinde şey demek mümkün değil. Türkçü, Turancı demek mümkün değil. Ayrıca ilerinin de böyle bir şey söylediğini zannetmiyorum.
Kemal Bayram Çukurkavaklı bu Sabahattin Ali olayı devletin faili malum cinayeti diye bir kitap yazmış. Orada röportaj
evet,
kitabı tamamı.
Evet.
Oraya verilen röportajlardan bir tanesi bu. Rasit Nuri İleri'nin söylediği hani böyle bir şey söylemiş. Hatta şey diyor yani o zaman solculukla solla çok alakası olan bir adam değildi Sabahattin Ali ve trende giderken bir tane Almanca roman görmüş
Sinclair'ın
Petrol. Yani o kitabı okuyunca oradaki olanları okuyunca demiş.
Evet. Yani ben bu Almanya'ya giderken okuduğu romandan da söz ettim kitabımda. Nihal Atsız'la olan ilişkisinden de söz ettim. O zamana kadar yazdığı yazılardan da söz ettim. Rasif Nuri İleri'nin onunla ilgili düşüncesinin ne olduğundan da söz ettim. Yani çok büyük haksızlık etmiş oluruz. Bir dönem Turancı'ydı dersek, eğer Türkçü'ydü Turancı'yı dersek, çok büyük
haklısınız.
Yani hepimiz hayatımızın bir döneminde, erken yıllarında o kadar Türkçü Turancı olmuşuzdur yani. O kadar, çünkü bu vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi yani hani hepimizin bir taraflarında olan bir şey. Doğrusu bu kötü de bir şey değil. Ben faşizmden, Turancılıktan, Türkçülükten çok farklı bir şey anlıyorum.
Peki bunun dışında mesela ben şeyi merak etmiştim açıkçası, hani kaynaklarınızı mutlaka yaptınız ama bizimle paylaşmadığınız, böyle faydalandığınız çok özel kaynaklarınız var mı diye Yeşil Mürekkebi yazarken? Bilseniz okusanız güzel olur, bulsanız iyi olur diyebilirim.
Şimdi bakın,
ya da dinleyicilerimize Sabahattin Ali'yi daha yakından tanımak adına nasıl bir okuma süreci önerirsiniz?
Şimdi ben de tam onu söyleyeceğim. Yani ben şimdi Yeşil Mürekkebi yazdım Sabahattin Ali ile ilgili olarak. Celile Hanım'ın hayatını yazdım. Evet. Nazım Hikmet'in annesi Celile de. Ondan sonra işte Suat Derviş'i yazdım. Ondan sonra da Afife Jali'yi yazdım biyografi olarak. Yani biyografik roman olarak.
Evet.
Şimdi bunların hepsi için kendileriyle ilgili çok özel okumalar yaptım tabii. Yani çok özel okumalar derken onlarla ilgili yazılmış, çizilmiş, yerli yabancı ne varsa hepsini okumaya çalıştım. Ama bu insanlar çok göz önünde olan insanlar. Bu insanlarla ilgili yazılmış şeylere hepimiz ulaşabiliriz. Yani yani hani bir yerden bir mektup, bir yerden bir bu yazılmış da yayınlanmamış bir kitap filan, bunları bulmak mümkün değil. Böyle bir şey yok. Ama şurası çok önemli. Yani bu insanların yaşadıkları dönemleri iyi okumamız gerekiyor. Yani şimdi ben bir dönem Türkiye'nin en iyi ansiklopedilerinden biri olduğunu düşündüm. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ansiklopedisi'ni, Türk İktisat Tarihi Ansiklopedisi'ni. Bu tür ansiklopedileri çıkartan ekiplerin içinde bulundum. Yani hani Cumhuriyet tarihi nedir? Bununla ilgili bir fikrim var. Osmanlı'nın son dönemi, Osmanlı'nın yıkılışı, İttihat ve Terakki nedir? Sonradan kurulan yeni cumhuriyetin kuruluş serüveni nedir? Ve arkasından gelen tek parti dönemi ne anlama gelir? Bunları araştırma fırsatı buldum. Yani bu kitapla daha yazmaya oturmadan önce bunları araştırma fırsatı bulmuştum. Şimdi bu kitaplarla beraber bunu tekrardan yaptım. Yani Yeşil Mürekkebi okurken ben aynı zamanda tek parti rejiminin ne olduğunu, o dönemdeki milli eğitim sisteminin nasıl çalıştığını, yani Türkiye'yi operanın nasıl geldiğini falan, bütün bunları aslında tekrar hatırladım. Tekrardan okurken tekrarlamış oldum. Şimdi Sabahattin Ali ya da herhangi biri, yani öne çıkmış, adını duyurmuş herhangi birisiyle ilgili olarak biz sadece onun ne yazdığı ve onun hakkında neler yazıldığıyla yetinemeyiz. Onun içinde yaşadığı tarihi koşulların neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani o yaşarken dünyada ve Türkiye'de ne oluyor? Buna bakmamız gerekiyor. Ve ben sanıyorum bu dört kitapta da bu biyografileriyle beraber, yani hani dört öne çıkmış insanın biyografileriyle beraber Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu atmosferin ne olduğunu, sosyal dokunun ne olduğunu, sosyal hayatın ne olduğunu, gündelik ilişkilerin neler olduğunu da hatırlatmaya çalıştım insanlara. Şimdi bence Sabahattin Ali'yi iyi anlamak isteyen herkesin, gerçekten anlamak istiyorsa, iyi bir tarih okuru olması lazım. Yani biraz resimli ayı bilmesi lazım. Biraz yani o dönemdeki Sertel'lerin hikayesini bilmesi lazım. Yani hani Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel o dönemin çok önemli iki tane aydını biliyorsunuz.
Tam ben de o noktada
onların hayatını bilmeden, Nazım Hikmet'in hayatını bilmeden ve mesela Aziz Nesin'i bilmeden, Aziz Nesin'in hayatını bilmeden Sabahattin Ali'yi anlamak mümkün değil.
Bence.
Çünkü Sabahattin Ali dediğiniz adam bu şeyin içinde, bu serüvenin içinde, bu sosyal dokunun içinde ya da Hasan Ali Yücel'in kim olduğunu, ne manaya geldiğini ya da ne bileyim işte Ankara'da o dönemde operanın nasıl kurulduğu hakkında bir fikriniz yoksa her şey boşlukta kalır. Yani ben size sır veremem. Yani hani şu kitaplar bilinmiyor. Onları okursanız Sabahattin Ali'yi daha iyi anlarsınız. Yani okuyucular için söylüyorum tabii bunu. Dinleyiciler için söylüyorum bunu. Daha iyi anlarsınız Sabahattin Ali ile ilgili şu kitap okuyun değil. Ben yani Sabahattin Ali'nin içinde yaşadığı dönemi, durumu iyi anlamak lazım diye düşünüyorum.
Evet, yazar döneminden bağımsız düşünülemez muhakkak.
Tabii ki.
Evet. Bu bağlamda da 1930'lu, 40'lı, 50'li hatta 60'lı yılları iyi okumak, iyi analiz etmek mutlaka şart. Resimli Ay'dan bahsettik, Serteller'den bahsettik. Resimli Ay dergisi Sabahattin Ali'nin edebiyatında bir okul olmuştur diyebilir miyiz Sayın Balcıgil?
Kesinlikle diyebiliriz. Şimdi Resimli Ay dergisi esas olarak pek çok insanın hayatında çok önemli bir yayın olmuştur. Çok fikirlerinin olgunlaşmasında çok iyi, önemli, çok da önemli bir yayın olmuştur. Resimli Ay dergisi şöyle bir dergi. Bir dönem yani Gündelik Hayat magazin üstünde yürürken Nazım Hikmet'in o kadroya katılmasıyla birlikte siyasal bir başkalaşım yaşıyor. Yani Nazım Hikmet oraya önce bir musahhih olarak giriyor. Olarak giriyor. Tahsil yapan bir insan olarak giriyor.
Düzeltmen olarak.
Yani ondaki cevheri, dehayı keşfettikleri anda da bir anlamda bir yazı işleri müdürü muamelesi gösteriyorlar. Yayın kurumuna alıyorlar.
Evet.
Yani alanlar işte Serteller. Biliyorsunuz o dönemin en seçkin aydınları bunlar. Evet. Yani ikisi de Amerika'da okumuşlar. Bir tanesi sosyoloji okumuş Sabiha Hanım. Ötekisi gazetecilik okumuş, iletişim okumuş. İki muhteşem aydından bahsediyoruz. Ve Nazım Hikmet'le beraber bir sosyalist dergiyle karşı karşıya geliyoruz biz. Adı tam konulmamış olsa bile sosyalist dünya görüşünü savunan bir dergiye dönüşmüş oluyor Resimli Ay. Ve şimdi orada hikaye yazan herkes aşağı yukarı ya da şiir yazan ya da kritik yazan herkes, Sabahattin Ali'nin de orada yazdığı hikayeler var, eleştiriler var, şiirler var. Ama sadece Sabahattin Ali değil, ötekiler için de geçerli. Oradaki insanlar için de. Yani orada aslında kendi kendilerine bir okul yapıyorlar. Yani hani biz sosyalizmi şiirde nasıl görürüz, hikayede nasıl görürüz, romanda nasıl görürüz? Ya da şu anda yaşamakta olan siyasal sisteme karşı bu dergi vasıtasıyla nasıl mücadele edebiliriz diyorlar ve bir taraftan yazarken, üretirken, yaparken öteki taraftan da bunun doktrinini geliştirmeye çalışıyorlar. Evet. Onun için muhteşem bir okuldur tabii Resimli Ay.
Evet, Resimli Ay'dan sonra Sabahattin Ali'nin bir tutukluluk devresi var. Konya, Sinop cezaevleri ve sonrasında Ankara'ya gelmesi, 1934 yılında konservatuvar öğretmenliği devresi ki 1944'e kadar Hasan Ali Yücel'in kurduğu çeviri tercüme bürosundaki görevi vesaire. Ankara çevresinden söz etmek gerekirse Sabahattin Ali'nin Ankara çevresiyle ilgili, Ankara yaşamıyla ilgili neler söyleyebiliriz? Ankara Sabahattin Ali'nin Sabahattin Ali olmasında nasıl bir yere sahiptir?
Şimdi esas olarak Sabahattin Ali bir öğretmen. Yani eğer Almanya'dan okulunu bitirmiş olup dönüp gelseydi ne yapardı onu tam kestiremiyorum doğrusu. Yani hani gene edebiyat alanında üniversitede bir profesör mü olur? Bir, ne bileyim işte yani akademik kariyer mi yapardı? Yoksa ne yapardı onu tam kestiremiyorum. Ama geldiğinde okulu bitiremeden geldiği için burada mesleği olan öğretmenliğe devam etmek durumunda. Tabii bir tarafıyla da Sabahattin Ali'nin Almanya'da öğrendiği Almanca çok önemli bir önemli bir anahtar elinde.
Evet, kesinlikle.
Yani, Alman kültürünü de çok iyi öğreniyor bu arada. Gittiği operalarda işte baleler, tiyatrolar falan yani okuduğu Almanca, Alman düşünürlerin ve edebiyatçılarının kitapları onu çok geliştiriyor. Tabii Ankara'da da Milli Eğitim'de de o dönemde Hasan Ali Yücel gibi muhteşem bir adam var. Yani hani Milli Eğitim'in başında. Yani o günün şeyi açısından, o günün Ankara'sı açısından bakacak olursak, yani ellerine geçen her değerli insanı hakikaten değerlendirmeye çalışan bir topluluk var. Yani bir beyim var orada. Yani Sabahattin Ali herhangi bir öğretmen değil. O zaten bakar bakmaz anlaşılan bir şey. İşte Varlık Dergisi var aynı zamanda hayatında. Evet, işte, ve onunla beraber başlayacak olan opera serüveni var. Şimdi bunlar onun tabii entelektüel yanını ifade etmesini sağlıyor. Yani Ankara'ya gitmiş ve sadece bir okulda öğretmenlik yapmış olsaydı belki biz bugünkü sayı, yani bugün üzerine konuştuğumuz Sabahattin Ali'ye ulaşamazdık. Yani okulunun içine kısılmış kalabilirdi belki. Ama tabii yani hani öteki okullardayken daha şiirler falan gönderdiğini biliyoruz dergilere. Hı-hı. Çeviriler yapmaya çalıştığını biliyoruz. Ama bu denli büyük bir atak yapması Ankara'daki imkanlarla oldu diyebiliriz. Yani tabii bir tarafıyla onu sıkan, boğan bir şey var Ankara'da. Çünkü tek parti yönetiminin işte kendisini sınırlamasıyla alakalı bir şey. Ama öteki taraftan da yine o tek parti yönetimi dediğimiz Hasan Ali Yücel önderliğinde hem çeviri bürosu hem yani hani işte şey operadır vesaire falan. Bunlar bir taraftan da onun atılım yapmasını da sağlayan şeyler.
Evet, 1942-43 yıllarında Hasan Olan Köy Enstitüsü ile temas etmesi ki ben açıkçası Talip Apaydın'ın olsun diğer enstitülü Hasan Olan Yüksek Köy Enstitüsü'nden mezun olan Apaydın ve mi? Diğerleri Mehmet Başaran vesaire diğerlerinin tanıklıklarını da Sabahattin Ali'nin yaşamında önemli buluyorum. Evet. Şunu soracağım. 1943'lere geldiğimizde artık Sabahattin Ali'nin etrafındaki Ankara'daki çemberin daraldığını görüyoruz.
Evet.
Bu noktada köy enstitüleriyle kurduğu temas, enstitülerin Sabahattin Ali'ye duydukları hayranlık, sürekli odasında ziyaret etmeleri, konservatuvardaki odasında özellikle enstitünün sanat kolundaki öğrencilerin onu ziyaret etmeleri, 1943'lü 44'lü yıllarda enstitülerin, köy enstitülerinin adının artık karalanmaya başlandığı bir dönemden bahsediyoruz. Kutupların iyice kesinleşmeye başladığı, bir yandan dünyada Almanya'nın savaşta gerilediğini, demokrasi bloku diyebileceğimiz, daha doğrusu o gün için demokrasi bloku olarak ortaya çıkan SSCB ve Batılı ülkelerin faşizm karşısındaki bir kazanımı söz konusu. Dolayısıyla kutupların artık netleşmeye başladığı bir dönem. Bu enstitülerle olan teması Sabahattin Ali'nin hayatında ne gibi sonuçlara yol açtı?
Şimdi ben şöyle bakıyorum meseleye. Yani bu aslında Sabahattin Ali için de geçerli, Nazım Hikmet için de geçerli. Şimdi Sabahattin Ali de Nazım Hikmet de son derece önemli, iyi, eğitimli iki beyin, iki insan. Aslında eğer uyum göstermiş olsalar Cumhuriyet Hükümeti, yani o dönemin Ankara Hükümeti Sabahattin Ali ve Nazım Hikmet'le çalışmaya hazır. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Yani Cumhuriyet Hükümeti'nin o dönem yerleştirmeye çalıştığı siyasal sistemle, o dönem kurmaya çalıştığı ülkeyle, o dönem yürürlükte tuttuğu yönetim şekliyle Sabahattin Ali'nin arasında uzlaşmaz bir çelişki var. Aynı şekilde Nazım Hikmet'le de uzlaşmaz bir çelişki var. Çünkü bir taraf diyor ki ben serbest piyasa düzeninden yanayım, öteki taraf diyor ki ben sosyalizmden yanayım. Şimdi sosyalizmin modeli yani o günkü ortadaki modeli Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Türkiye ile Sovyetler Birliği birbirine çok yakın iki ülke. Yani eğer Cumhuriyet Hükümeti o dönem Sabahattin Ali'ye ve Nazım Hikmet'e sınırsız özgürlük vermiş olsa, bir taraftan da kendi bacağını kesmiş olur, kendi bacağını ateş etmiş olur. Yani bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani Türkiye Komünist Partisi'nin, Sabahattin Ali hiçbir zaman TKP'li olmuyor ama Nazım Hikmet Türkiye Komünist Partisi'nin işte bir süre için en azından bir numaralı adamı. Yani Sabahattin Ali de onun etkisinde yazılarını yazıyor. Sabahattin Ali'nin Sabahattin Ali'ye feyz aldığı bir adam Nazım Hikmet'te. Şimdi bu tabii ki şeyde görülen bir durum. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda, ondan sonra işte Kültür Bakanlığı'nda falan görülen bir durum, hissedilen bir durum. Yani bunun bu şimdi köy enstitülerine yansıması da tabii köy enstitülere baktığımız zaman Cumhuriyet'in bir kurumu. Ama öteki taraftan da Tonguç faktörü var orada da. Yani baktığımız zaman hakikaten Cumhuriyet'e son derece sadık ve Cumhuriyet'in üretimi olan bir kuruluş var. Ama öteki taraftan da biraz kantarın topuzunu kaçırdığınız zaman, hükümet açısından söylüyorum bunu, biraz kantarın topuzunu kaçırdığınız zaman sosyalizme gidebilecek bir şey var, bir yapı var. Yani bunu hükümet dengede tutmak zorunda. İşte sorun da zaten yani hani bu ve benzeri olaylardan çıkıyor.
Peki ölümünde payı olan şeyleri biraz konuşacak olsak, mesela evet tabii ki Yeşil Mürekkep'te bir takım şeyler yazdınız, anlattınız. Ama Yeşil Mürekkep'i okumayanlar için de konuşmuş olalım.
Bir kere Yeşil Mürekkep'i okumayan kalmasın.
Tabii
yani
ki
ben Sabahattin Ali'yi okudum. Türk Mantolu Madonna'yı okudum artık. Sabahattin Ali'nin ne dediğini biliyorum demesinler insanlar. Mutlaka Yeşil Mürekkep'i okusunlar. Çünkü Sabahattin Ali'nin gerçeğiyle karşılaşacaklar Yeşil Mürekkep'te. Evet.
Hayır, ona tabii ki itirazım yok ama hani evet. Şey, mesela şimdi burada insanlar belki de sizin ağzınızdan duymak isteyecekler. Ya da belki biz biraz böyle radyo programımıza da şey istiyoruz. Şu an özel bir şeyler, bir açıklama istiyoruz belki de o yüzden. Nedir mesela Sabahattin Ali'nin ölümünde payı olan, onun ölümünü hazırlayan faktörleri düşündüğümüzde Osman Balcıgil ne düşünür? Ona göre neler
Şimdi Sabahattin Ali'nin öldürülmesi için bence yani hani tabii son derece talihsiz bir şey, son derece saçma sapan bir şey, son derece hakikaten olmaması gereken bir şey. Ama asıl önemli neden tabii ki romanları değil. Yani içimizdeki şeytandır, şudur, budur filan değil. Yani buradaki asıl önemli neden onun politik yazıları.
Evet.
Biliyorsunuz işte yani hani özellikle de Marco Paşa'yla topladığı tepki. Yani şöyle bir şey düşünün. Marco Paşa'yı ilk 5000 tane basıyorlar. Aziz Nesin'le beraber.
Aynen.
Ve çok daha katılıyor. Yani çıkar çıkmaz bitiyor bu dergi. İkinci baskısını, üçüncü baskısını yapıyorlar. 45-50 bine kadar yaklaşan bir okul sayısı var. Marco Paşa'nın.
Bir yerde.
Yani hükümet kapatıyor. Aziz Nesin'le Sabahattin Ali dergiyi yeniden çıkartıyorlar. Malum Paşa, bizim Paşa, şu Paşa, bu Paşa diye. Şimdi o dönemde günlük gazeteden 50 bin tane falan böyle hayalini bile kuramıyorlar yani. Hani bırakın 50 bin tane, 20 bin tanenin hayalini koymuyorlar. Mesela Cumhuriyet Gazetesi falan baktığınız zaman yani 15 bin tane, 10 bin tane falan evet, zor sattığı dönemlerden bin, bahsediyorsunuz.
Yani en iyi satışların 20 binlerde kaldığı
söyleniyor. 5 kuruş olduğu halde sanıyorum. Yani şey, Ulus Gazetesi miydi o?
Sanırım.
5 evet. Kuruş olduğu halde o kadar satılıyor. Şey 10 kuruşa evet. Satıyorlar marka evet. Şey ve ona rağmen daha fazla satılıyor.
Evet. Marcus. Şimdi orada da hakikaten siz yani bilmiyorum o yazıları okuma fırsatı buldunuz mu? Marco Paşa'da çıkan yazıları okuma fırsatı buldunuz
evet.
Mu?
Bir kısmını evet.
Evet. Yani şimdi hani şöyle bir laf vardı. Dirhemini yiyen köpek kudurur diye bir laf vardı. Hı-hı. Yani hani
aynen.
Şimdi siz Ankara'da birileri hükümet ediyorlar ve siz onun yazdığı yazıları okuduğunuz zaman Aziz Nesin'inkiler de öyle kuşkusuz. Yani hakikaten çıldırmamanız elde değil yani. Dibine kadar muhalefet, sonuna kadar muhalefet yapıyorlar ve son derece de sert bir şekilde yapıyorlar bu muhalefeti. Şimdi
ama çok zekice değil mi ya? Çok zekice.
Yani, şimdi bakın
fırın zekâ şimdi.
İkisi de Aziz Nesin de Sabahattin Ali de öteki taraftan partili değiller. Yani onlara bir dur kalk diyen, yani onu öyle yapmasak mı acaba diyen, tartışabildikleri bir parti mekanizması söz konusu değil.
Kantar'ın yani topuzu yok dolayısıyla.
Nasıl? Yok.
Kantar'ın topuzu yok diyorum dolayısıyla. Yani
yok, hiçbir şey yok yani. Bunlar sabahleyin kalkıyorlar, bildiklerini yazıyorlar, akşamüstü basıyorlar, akşamleyin dağıtıyorlar.
Ama vallahi
tutuyorlar, hapse atıyorlar, hapisten çıkıyorlar, gene aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar. Aziz Nesin birazcık daha şey bir adam, dengeli bir adam. Yani daha yani ilişkileriyle filan daha oturaklı bir kişiliği var. Bizim şey Sabahattin Ali tabii daha uçarı bir adam. Yani daha bütün ilişkilerinde aslında öyle. İlişkilerinde de öyle, ne bileyim arkadaşlık ilişkilerinde de öyle. Heyecanlı, yerinde duramayan, tutulamayan bir adam. Ve yani hani çok kolay tuzağa düşüyor. İşte yani hani belki partili olsaydı, belki ne bileyim başka tür konuşmalar, tartışmalar yapıyor olabilseydi, onu sakinleşmesini sağlayacak insanlar olabilseydi etrafında, bütün bunlar başına gelmeyebilirdi. Yani mesela Aziz Nesin her şeye rağmen yaşamını sürdürebildi. Ve Sabahattin Ali'den çok daha sert politika yapan insanlar da yaşamaya devam edebildiler. Yani o dönem, gene aynı dönem için söylüyorum. Türkiye Komünist Partisi'nin dünya kadar aydını, dünya kadar insanı o dönemde yaşamayı sürdürdü ve çok partili döneme kadar geldi. Sonra başlarına dünya kadar şey geldi gene, ama Sabahattin Ali işte birazcık yani kişisel özellikleri nedeniyledi. Yani sadece yazdıkları çok sert şeylerdi. Kabul etti yani, hükümet açısından baktığınız zaman kabul edilebilir şeyler değildi. Yani düşünün şimdi hani önce tek parti döneminde bu oluyor. Sonra Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 1946 sonrasında da
evet, Şubat Demokrat 1948'de
de aynı şeyi yapıyor. Yani Demokrat Parti dediğimiz zaman şimdi biz aklımıza demokrasi mi geliyor ablacığım? Yani en büyük diktatörlük dönemlerini bana soracak olursanız Türkiye en büyük diktatörlük dönemini Adnan Menderes döneminde yaşamıştır. Yani hani tek parti döneminden daha da kanlı bir diktatörlük dönemidir Demokrat Parti dönemi. Şimdi yani hani Sabahattin Ali hakikaten bu şeyde yazık olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim yani.
Peki ben şey sormak istiyorum. Bu yazıları dediniz ya mesela Mim Uykusuz da sanıyorum şey iddia etmiş Mustafa Uykusuz. Sırça Köşk'ün de Sabahattin Ali'nin ölümünü hazırlayan şeylerden biri olduğunu düşünüyor. Çünkü Halk Partisi'nin yıkılışını yani yıkılışına götürecek bir yazı, bir öykü olduğunu düşünüyor o şeyin. Nitekim çok fazla zaten şey yapıyor. Yani ortalığı sarsıyor şey Sırça Köşk.
Şimdi ben işte hep şey söylüyorum yani hani gene ben Zincirli Hürriyet diye bir dergi çıkartacağım.
Evet, evet yani ondan bahsedecektim.
O dergiye yazdığı yazılar da var. Yani mesela o yazıları yazmamış olsaydı hala yaşıyor olabilirdi. Yani ölmeyebilirdi diye düşünüyorum. Kaçmak zorunda kalmayabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü artık peşinde polisle yaşamaya başlıyor biliyorsunuz. Yani bu şey artık yani bu işin nasıl nihayetleneceği belli. Ve Ankara diye bir kitap üzerinde çalışıyor. Hiçbir zaman şeylerini göremediğimiz, müsveddelerini göremediğimiz bir kitap var. Yani o kitabın da muhtemelen sağda solda şeyini anlatıyor yani içinde neler olduğunu başka insanlara anlatıyordur muhtemelen. Yani hakikaten zehir zemberek bir adam. Bana soracak olursanız daha çok politik yazılarıdır bu şeyin nedeni. Dergi yazılarıdır yani.
Yani şey çok enteresan aslında Zincirli Hürriyet'i çıkaran Mehmet Ali Aybar ya da hani yani hani onun en başta o zaman topun ağzında onun olması gerekirken çok enteresan
yok,
bir şey.
Yok değil işte çünkü ben şahsen tanıdım Mehmet Ali Aybar'ı. Aziz Nesin'i de şahsen tanıdım. Yani konuşmak, ahbaplık etmek fırsatım buldu. İşte yani hani çok uzun bir süre Babali'de çalıştım. Dergilerde, gazetelerde vesaire filan. O dönemlerde bu insanlarla ahbaplıklarım oldu. Yani Mehmet Ali Aybar hiçbir zaman Sabahattin Ali gibi sert bir insan değildi. Yani sözcükleriyle de sert değildi, kişiliğiyle de sert değildi. Aziz Nesin'in de yazdıklarını okuyun yani. Hani şimdi tamam dergi yazıları filan romanları filan sert gibi görünür ama esas olarak yani hani sonunda bir şey noktası vardır Aziz Nesin'de. Yani hani dur noktası vardır yani. Sabahattin Ali'de olmayan şey o. Bir dur noktası yok yani.
Evet.
Peki ben şeyi merak ediyorum. Son birkaç sorum. Sizi çok tuttuk ama
estağfurullah, sorun yok.
Jim Jones'larla alakalı ne düşünüyorsunuz? Ben onu merak ettim. Çünkü Jim Jones'larla alakalı çok fazla iddia var. Yani her şey, bölünmüşlük var insanlar arasında. Sabahattin Ali'nin belki de evlerinde, neredeydi evleri?
Tünel'de. 1947-48
evlerinde belki de en çok kaldığı insanlar Jim Jones'lar ve bayağı edebiyat yuvası gibi aslında baktığınızda. Adalet Hanım zaten bayağı galerisiyle, işte dublajlarıyla falan filan bilinen, sanatsal çalışmalarıyla falan bilinen, sergileri olan bir kadın. Ama aynı zamanda mesela şey diyor, Vala Nurettin'in eşi Müzeher Hanım, Sabahattin Ali bile şüpheleniyormuş Jim Jones'ların Milli Emniyet'e mensup olduklarından, ama yine de kendimi en emniyetli hissettiğim yer orası falan diyormuş. Siz hani çok araştırma yaptınız tabii bu kitabı yazarken, Jim Jones'larla alakalı siz ne düşünüyorsunuz?
Şimdi bakın, ben 75 yılından itibaren Türk solunun yakından tanığıyım. Yani hani bu da az bir zaman değildir tahmin ediyorum. Yani Türk solunun şöyle bir adeti vardır. Kapıdan çıkan herkes polistir, ajandır. Yani 3 kişi konuşurken bir 4. hakkında konuşuyorlarsa eğer, o 4. kişi mutlaka polistir, casustur, MIT'e çalışır bilmem ne filan. Böyle bir şeyimiz vardır bizim, Türk solunun böyle bir hastalığı vardır. Yani hani ben yani Jim Jones'lara doğrusu böyle yaklaşmıyorum. Yani tabii ki sosyalist değiller. Tabii ki ne bileyim işte, yani hani yaşamları açısından baktığınız zaman burjuva bir aile. Yani hani yemeği, yaşamayı, gezmeyi bilen, zamanının seçkin ailelerinden gelen insanlar. Evet. Bu tabii bu özellikleriyle solcuların çok fazla sevmesi ihtimali olmayan insanlar. Yani çok onlar gibi yaşamayan insanlar. Öteki taraftan yani ben hakikaten onların sanatçıya, aydına, ondan sonra ne bileyim entelektüel hayata değer verdiğini düşünüyorum. Yani Sabahattin Ali'nin ağzından böyle bir şey çıkmış olup olmadığını bilmiyorum. Yani hani şimdi hepimiz bir şey söyleriz. Biraz evvel söyledim yani. Hani hepimiz birileriyle ilgili, yani herkes birileriyle ilgili Türk solunda başkaları hakkında MIT ajanı demiştir yani. Hani emin olun yani. Bunu demeyen yoktur. Yani ben böyle Jim Jones ailesinin tuzak kurdurarak Sabahattin Ali'nin ölümüne yol açacağını falan hiç zannetmiyorum. Yani hani bunlar hep bana komplo teorileri, eski sol hastalıkları falan gibi geliyor.
Peki Sayın Balcıgil, biz...
Bir dakika, ben romanlarıyla ilgili son sorumu sorayım. Az önce programa başlamadan önce Turgay'la onu konuşuyorduk. Dedik ki işte içimizdeki şeytandan falan bahsediyorduk. Kuyucak Yusuf'tan, Kırkmantol Madonna'dan. İçimizdeki şeytanda anlatılan işte Ömer, Nihat, Bedri gibi tiplerin aslında Sabahattin Ali'nin kendi çevresindeki insanları da biraz...
ya da kendi kişilikleri de.
Hani kendi kişiliğinden de parçalar mutlaka vardır da. Mesela Turgay dedi ki, bence dedi Ömer, hayır Nihat için dedim değil mi? Nihat için Nihal Atsız'a...
Şimdi oradaki yani bence içimizdeki şeytan Sabahattin Ali'nin en önemli romanı. Yani politik ve politik bir roman ve aynı zamanda sosyal çözümlemeler yapan, yani sınıfları anlatmaya çabalayan bir roman. Ve oradaki yani otursak böyle tek tek analiz etsek mutlaka Sabahattin Ali'nin çok yakındaki insanlar ve bizim de çok yakından bildiğimiz insanlar. Şimdi şey demek istemiyorum ben burada, yani hani şu karakter şudur, bu karakter budur. Benim de tahminlerim var böyle.
Bu karakter, açıkçası biz onu budur. Merak ettik işte, o tahmin.
İşte, yani bu doğru olmaz. Çünkü haksızlık olur. Hakikaten bunu %100 Sabahattin Ali söylemeden söylemiş olması lazım ki biz bunu söyleyelim. Ama benim kafamda yani hani o dönemin milliyetçi çizgisinden, evet, Türkçü, Turancı çizgisinden dünya kadar insan canlanıyor. kafamda. Yani hani onların kimler olduklarına dair şeylerim var. Yani hani böyle evet. Düşüncelerim var. Ama ondan daha önemli bir şey yapıyor Sabahattin Ali. Mesela küçük burjuvalık meselesini anlatmaya çalışıyor. Aydın'ın ne olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani İstanbul'un o günkü sosyal dokusunu çok iyi anlatıyor. Yani bu kısmı daha önemli bence. Kimin kim olduğundan daha önemli şeyde.
Onu da diyecektim yani, zaten. Ömer'le Nihat'ın sohbetleri çok önemli aslında. Yaptıkları sohbetler belki dıştan ilk bakışta çok lakayt sohbetler gibi görünüyor ama aslında temelinde çok önemli.
Değil. Son derece derinliği olan
çok derinliği olan sohbetler bence.
Evet.
Ben çok etkilenerek ve böyle hani pek çok cümleyi not alarak okuduğumu hatırlıyorum içimizdeki şeytanı okurken.
Evet.
O yüzden önce onu sormak
istedim. Çok önemli bir roman bence de. Çok en önemli romanı o bence.
Peki otobiyografik roman olduğu düşünülüyor mesela Kuyucaklı Yusuf'un ya da Kürt Mantolu Madonna'nın özünde. Siz bu konuda
yani şimdi yani hani bu herkes biraz da kendini yazar. Yani sonunda
şöyle soralım.
Biyografik roman diyeceğim.
Romanlarınız, hikayeleriniz, ne bileyim şiirleriniz birazcık da sizin ne yaşadığınızdır, ne bildiğinizdir yani. Hani onun için her romanda yazarın, her hikayede yazarın biraz kendisi vardır zaten yani.
Peki Nazım Hikmet mesela demiş Sabahattin Ali'ye hapisteyken şiirlerini gönderiyormuş galiba. Sen bence şiir yazması hangi öyküsüydü? Bir öyküsünü
orman öyküsünü okuduktan sonra resimli ay dergisinde karşılaşıyorlar.
Orman hikayesi ilk basılan hikayesi öyle tahmin ediyorum.
Resimli ayda.
Nazım Hikmet adam yetiştirmek açısından son derece önemli bir
yetenekli bir adam.
Evet, entelektüel bir adam. Yani bir kere hiç kıskançlığı olmayan bir adam. Yani hani o benden daha iyi yazıyor, ben ondan daha iyi yazıyorum bilmem ne falan, rekabet falan gibi şeyleri hiç olmayan bir adam. Ve ne kadar çok sosyalist dünya görüşüne sahip yazar çizer yetişirse, Aydın yetişirse o kadar mutlu olan bir adam. Yani gerçekten komünist adam. Bu açıdan da takdirle anmak gerekiyor kendisini. Şimdi Sabahattin Ali'deki yeteneğini görüyor. Yani daha uzun yazma kabiliyetini, daha derin yazma kabiliyetini görüyor. Yani onun için Sabahattin Ali'nin de kendisini şiirlerle parçaladığı, yani her genç insan biraz şair olmaya çalışır biliyorsunuz. Bunu yani hani ve şiirde takılır kalır büyük bir kısmı da onların. Onun için o şeyden bence şiir yazma manasında değil ama daha büyük işler bekliyorum senden manasında söylenmiş bir söz.
Siz şiirleriyle ilgili ne düşündünüz peki ya da ne düşünüyorsunuz?
Neyle ilgili?
Sabahattin Ali şiirleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
Çok beğeniyorum, çok beğenerek okuyorum. Hı hı. Çok beğeniyorum yani hani tabii ki favorim Nazım Hikmet ama Sabahattin Ali'nin şiirleri de tabii ki yani çok beğenerek okudum şiirler.
Peki biz çok teşekkür ediyoruz zaman ayırıp.
Ben çok teşekkür ediyorum bilgilendiğiniz için, aradığınız için.
Çok teşekkürler her şey için, sağ olun. Ben size mutlaka programın kayıt halini göndereceğim, ileteceğim.
Çok teşekkür ederim.
Aklımdasınız. Çok teşekkür ediyoruz her şey için.
Başarılar dilerim.
Çok keyifli bir sohbeti.
Teşekkürler Sayın Balcıgil. Sağlıklı günler efendim.
Kendinize iyi bakın.
Turgay Bey size de hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Afedirim beyaz sarı kadın kafası. Bu da hadi oku.
Bence bir şarkı arası verelim.
Evet. Sayın Osman Balcıgil ile kıymetli bir sohbetimiz oldu. Yeşil Mürekkep kitabından bahsettik ki bir Sabahattin Ali biyografisidir Yeşil Mürekkep. Neden Yeşil Mürekkep ismi tercih edilmiş? Bunun da alt bilgisini verelim. Ama şarkımızdan sonra.
Ne çalacağız?
Biraz melankolik bir ruh haline mi girsek dedim. Sabahattin Ali'nin bestelenen şiirlerinden biri. Nükhet Duru tarafından yorumlanmış. Melankoli dinliyoruz sayın dinleyiciler. Sonrasında biz tekrar bu mikrofonda olacağız. Evet sayın dinleyenler, tekrar biz sizinleyiz. Sayın Balcıgil ile bir sohbet gerçekleştirdik. Sabahattin Ali ve daha doğrusu Sabahattin Ali. Nedir bu Sabahattin Ali ve Ali hikayesi? Biraz önce bahsettik
Ali
kısaca.
Ali duran sensin.
Sabahattin Ali soyadı kanunu çıkınca babasının soyadını almak istemiş. Daha doğrusu babasının adını soyadı olarak almak istemiş. Ali Selahattin Bey. Önceleri çok onaylanmasa da bu durum, sonrasında bir şekilde Ali soyadını alabilmiş. Ve gerçekten soyadı Ali, yani ulu büyük manasındaki Ali kelimesi değil, Ali olarak Sabahattin Ali soyadını kullanıyor. Biz yine kronolojik olarak Sabahattin Ali'nin hayatına devam edelim. Tamam, kaldığımız yerden.
Sabahattin Ali ile ilgili yazılan
evet, neden yeşil mürekkep?
Başın öne eğilmesin diye bir kitap var. Yine Sabahattin Ali'yi anlatan bir kitap. Bu da Hıfzı Topuz tarafından yazılmıştı zamanında. Orada özellikle sormuş mesela hani Ali mi Ali mi diye Sabahattin Ali'nin bu konuya çok kızdığını falan söylemişti. Hayır, Ali Ali değil diye özellikle kızdığını söylemişti.
Evet, bu konuda deyip, çeşitli tanıklıklar var.
Yeşil mürekkebi de söyleyelim ve sonra kronolojik olarak konuşmamıza devam edelim.
Yeşil mürekkep Sabahattin Ali'nin Almanya'dan getirdiği bir kalem. Şu an markasını hatırlamıyorum.
Pelikan yeşil miydi diyordu.
Evet.
Öyle bir tanım vardı onun.
Dolayısıyla kullandığı standart bir mürekkep var. Sürekli o mürekkebi kullanıyor. Notları, el yazıları vesaire, imzaları vesaire hep o yeşil mürekkepli kalemle atılı durumdadır. Zaten Razih Nuri İleri'nin tanıklığına göre Sabahattin Ali yurt dışına çıkış sürecinde ki bu sürece doğrudan dahil olan sanırım tek kişi Razih Nuri İleri. Sabahattin Ali Razih Nuri İleri'ye iki mektup bırakır. Biri Mehmet Ali Cimcoz'a verilmek üzere, bir de eşi Aliye Hanım'a verilmek üzere. Berber Hasan'dan
bir
kart vizit alacak Razih Nuri İleri ve bu kart vizitin durumuna göre bu mektupları yerine teslim edecek ya da etmeyecek, imha edecek. Sabahattin Ali bu kart vizite bir imza atacaktır. Noktanın yerine ya da noktanın olup olmamasına göre de Razih Nuri İleri Sabahattin Ali'nin sınırı geçip geçmediğini anlayacaktır. Kart vizit Berber Hasan'a gelir. Razih Nuri kart viziti alır ve bakar anlaştıkları üzere nokta olması gereken yerdedir. Yani ben yurt dışına çıktım mesajını vermektedir. İleri de elindeki mektupları muhataplarına ulaştırır bunun üzerine. Fakat bir süre sonra bekler yurt dışındaki basın kurumlarından, kuruluşlarından haber bekler. Sabahattin Ali yurt dışına çıkmıştır gibi. Nitekim Nazım yurt dışına çıktığında ilk açıklama yanlış hatırlamıyorsam Bükreş Radyosu'ndan geliyor.
Zaten Bükreş'e gittiği için.
Evet. Açıklama gelmeyince kuşkulanıyor. Bekliyor yok. Ve sonra gazeteler Sabahattin Ali'nin Ocak 1949'da resmi olarak duyuruyorlar. Şimdi nerede kalmıştık en son?
En son 1930
Konya Sinop cezaevleri
çıkışı ve
affa uğraması, konservatuara girişi. Konservatuara giriş sürecinde yine tanıklıklardan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Sabahattin Ali öğretmenlik için başvuruda bulunur. Fakat bakanlık sen mimlisin diyerek onu öğretmenliğe almaz. Bir şekilde bu Mustafa Kemal Atatürk'ün sofrasında konu edilir. Yanlış hatırlamıyorsam Hikmet Bayur bunu konu eder. Paşam der böyle bir adam var, yetenekli nitelikli de bir adam, fakat görev veremiyoruz size hakaret suçundan yargılandığı için.
Bu kısmını Hasan İzzettin Dinamo'nun yazısından okuyalım mı?
Tabii. Evet. Şöyle bir sözü Hasan İzzettin Dinamo'nun tanıklığına
Kutsal
bırakalım.
Kutsal Barış kitabından bu arada. Orada Sabahattin Ali için ayırdığı bölümden bir yazı. Atatürk'e hakaret içeren dizeleri verdikten sonra Hasan İzzettin Dinamo şöyle devam ediyor. İşte mahkemede mahkum olan şiirin şu dizeleri bile büyük sakıncalar taşımaktaydı. Bu yüzden Sabahattin Ali hem öğretmenlikten atılmış hem de Sinop mahpushanesini boylamıştı. Almanya'dan da gerek Alman yöneticilerin, burası çok önemli, gerekse bizim oradaki müfettişlerin çabasıyla atılmış. Türkiye'ye gönderilmiş olan Sabahattin Ali 1928-30 yıllarında Resimli Ay, Yeni Ay gibi devrimci dergiler yayınlayan Sabiha Zekeriya, Mehmet Zekeriya, Nazım Hikmet gibi toplumcu yazarların yanında yer almaya başladı. Şiir değilse bile hikayeler yazmak yürekliliğini göstermişti diyor bu dönemde. Bu yüzden de ağır bir solculuk kuşkusu altına düştü. Zaten hani yazdığı şiirden de mimli olduğu için. Ancak bunu büyük zekası ve kültürü ve yürekliliğiyle savuşturmasını biliyordu. Konya'da bu şiiri ihbar olmasaydı belki de onun solculuğu tatlı bir gevezelik olarak kalacaktı diyor. Mesela Hazan Nizettin Dinamo, Sabahattin Ali'nin solculuğu için. Mesela ben şurada bir yere takılmıştım, bir dakika onu özellikle söyleyeceğim. Hasan İzzettin Dinamo da Ankara hükümetini aslında çok ağır dille eleştiriyor. Patriarkal bir şey vardı diyor. Bir aile babası görevindeydi, devlet babası, devletin başkanı diyor o dönemde. İşte evlatlarını önce zorla kendine yalvartır ya da yalvarmak zorunda bırakır, o zemini hazırlar, sonra affeder ve büyüklüğünü ona kabul ettirir. Evet, benzeri şekillerde söylüyor bu dönemi. Yazı çok uzun, sıkmak istemiyorum sizi. Bunun sonrasında da zaten Sabahattin Ali'nin birkaç kez Hikmet Bayır'ın yanına gidişi var. Gidiyor ve her defasında reddediliyor Hikmet Bayır tarafından. Çünkü Atatürk'e hakaret içeren bir şiir ve o onun affedilmeyeceğini düşünüyor Hikmet Bayır. Şükrü Kaya hükümetine yine böyle Hasan İzzettin Dinamo verip veriştirmiş. Çok ağır bir dille eleştirmiş. Doğru anlatıyorum değil mi? Arada ben çok heyecanlıyım şu an. Böyle yaptım. Sonrasında yine en son artık Hikmet Bayır'la görüşmesinde diyor, tamam diyor, yani eğer siz almayacaksanız, hani burada verdiği cevaplar çok önemli. Ben diyor Şurayı Devlet'ten
temiz.
Yani, hayır ya yani özellikle onu yapmıştım.
Kelimeyi şu an hatırlayamadım.
Kullanılabilir kararı çıkmıştı falan diye söylemişti de o yüzden.
Evet, o dönem bir belge alınması gerekiyormuş. Kullanılabilir. Yani şu an o dönemki adını hatırlayamadım o evrakın da. Devletin işine yarar manasına gelen bir evrak tanzim edilmesi gerekiyormuş.
Şuray Devlet'ten böyle bir karar çıkıyor ama Hikmet Bayır bu karara rağmen yapmıyor. Hani almıyor. O da diyor ki benim devlete borcum var. Ben devlete borçluyum. Siz beni yaptınız, bursla gönderdiniz. Ben bu eğitimi aldım. Geldim buraya. Benim zorunlu hizmetim var zaten. O da diyor ki tamam, ben sizi affediyorum. Buldum onu da. Cevazı istihdam kararı. Kullanılabilir karar. Hatırladım. Yani o da diyor ki Hikmet Bayır da diyor ki tamam, ben sizi bu borçtan yapıyorum, azat ediyorum. O da diyor ki siz devlet değilsiniz, devletin bakanısınız ve benim devlete olan borcumu affetme yetkisi size verilmemiştir. Yani hani siz affedemezsiniz, devlet affeder. En son siz eğer yapmazsanız, benim kararımı Atatürk'le görüşmezseniz ben kendim gideceğim deyince Hikmet Bayır artık bir yemekte, sofrada Atatürk'e söylüyor. O da diyor ki ben kendi kişisel gücenikliğimi buna yansıtacak kadar egoist biri değilim. O genci en kısa zamanda alın ve ilk boşalan yere mutlaka atayın diyor. Bu sırada tabii Sabahattin Ali Hikmet Bayır'a giderken artık en son gidişinde Atatürk'ü bu defa öven bir destan yazıyor. Yani o destan Atatürk'ün eline ulaşmadan sanıyorum Sabahattin Ali'nin kararı çıkıyor, değil mi? Öyle diyordu Hasan Ali Yücel. O destanı da ben paylaşmak istiyorum özellikle. Önemsediğim bir yerde. Orası
benim aşkım. İdi sanırım şiirin başlığı.
Adını hatırlamıyorum. Şurada evet buldum. Bir dakika buldum evet. Sensin kalbin değildir böyle göğsünde atan. Sensin ülke adıyla beynimde dimdik duran. Sensin çeyrek asırlık günlerimi dolduran. Seni çıkarsam ömrüm başlamadan bitiyor. Hem bunları ne çıkar anlatsam bir dizeye. Hisler kambur oluyor dökülünce yazıya. Kısacası gönlümü verdim Ulu Gazi'ye. Gönlümde şu yalnız, gönlümde şimdi yalnız onun aşkı yatıyor. İşte bu dizeler Atatürk'e ulaşmadan ama yani yazmış bunlar, var olan dizeler. Böyle bir şey yazıyor. Kasidemsi şiirden Dinamo'nun yorumuyla. Sonra Sabahattin Ali artık şey...
Konservatuvar günleri başlıyor. 1934 yılından 1945 yılına kadar. Bu dönemden biraz önce bahsettik zaten. Osman Balcıgil ile olan sohbetimizde. Dedi ki bu dönemde konservatuvarda Almanya'dan kaçarak ülkemize sığınan Alman profesörler var. Karl Ebert de bunlardan biri. Karl Ebert'in tercümanı olarak yardımcısı olarak atanan iki kişiden biri Sabahattin Ali, diğeri de Emin Türkel için. Emin Türkel için ile
söylediklerine mutlaka değinelim istiyorum ben.
Ne?
Emin Türkel için ve Asiye için söylediklerine mutlaka değinelim.
Evet, şimdi ona değinecektim. Şimdi Sabahattin Ali ile Emin Türkel için zaman zaman nöbetleşe Karl Ebert'in derslerine girerlermiş. Emin Türkel için Sabahattin Ali'nin yerine, zaman zaman da Sabahattin Ali Emin Türkel için yerine Karl Ebert'in yanında derse girerlermiş. İkisi de Almancayı iyi derecede bildikleri için Almanca kitap alışverişinde fazlasıyla bulunurlarmış. Emin Türkel için bu arada Sabahattin Ali'nin kitaplığını tasfiye eden özellikle kıymetli kitapları öldürüldükten sonra kıymetli kitapları seçen aydınlarımızdan biri. Kitaplık konusu benim çok içim acıtan meselelerden evet, biridir. Keşke başka bir şekilde gerçekleşmiş olsaydı dediğim olaylardan biridir. Bu noktada şöyle birkaç anı var. Emin Türkel için eşi Asiye Eliçin'in anlattığı. Bunlardan biri yine Almanca bir kitap getirtiliyor Almanya'dan Emin Türkel için tarafından. Bunu Sabahattin Ali'ye armağan ediyor Emin Türkel için. Ve ama bu kitap Tonguç'un eline geçiyor. Tonguç bütün yazıları yani kitabın üzerini çize çize kırmızı kalemle çize çize okuyor. Sabahattin Ali kitabın bu halini görünce küplere biniyor. Benim kitabımı nasıl böyle bir muameleye maruz bırakırsın, buna nasıl izin verirsin gibilerinden. Emin Türkel için bir dakika diyor, o kitabı sana ben verdim ve şimdi de geri alıyorum esprili bir şekilde. Ve yukarıya kaldırıyor. Sabahattin Ali ile Emin Türkel için arasında 20 santimlik bir fark var. Boy farkı var. Sabahattin Ali daha kısa. Asiye Hanım'ın anlatımına göre bu kitaba Sabahattin Ali ulaşmak için zıplıyor. Fakat bir türlü alamıyor. En son durumun komikliğinin farkına varıp ikisi de kahkahayla gülmeye başlıyorlar. Ve Sabahattin Ali koltuğunun altında kitabını alıp evine gidiyor. Sonrasında kitabın o bütün çizilmiş yerlerini bir şekilde temizlemiş. Yani kitap gerçekten hiç çizilmemiş gibi olmuş. Bu Sabahattin Ali'nin kitaplara, özellikle Almanca kitaplara gösterdiği özeni göstermesi açısından önemli bir...
Ya ben katılmıyorum ya. Ben yaşanmış... Ben eğer mürekkep baskılı kitap okuyor olsaydım muhtemelen ben de öyle okudum. Çize çize okudum. Yani.
Ben de sana bu konuda kızardım. bizim en büyük gerilimlerimizden biri olurdu. Niye çiziyorsun kitabımı? Not al kenara.
Olur canım, not al. Şey işte yani.
Ajandaya not al.
Işte, Allah Allah.
Olmaz.
Yaşanmışlık.
Kitap çizilmez.
Öyle. Gayet çizilir efendim. Niye çizilmiyor? Kanun mu var?
Neyse. Yaşanılan anlardan bir başkası da benim en çok dikkatimi çeken anlardan biri. Bir gün Emin Türkel için Sabahattin Ali'nin yerine derse girmeye söz veriyor. Fakat unutuyor. Sabahattin Ali de bu durumu Emin Türk'ün kabul ettiği biçimde düşünüyor ve derse gitmiyor o gün. Üçüncü derse girdiğinde Emin Türk'ün derse girmediğini fark ediyor ve Karl Ebert tarafından azarlanıyor. Sonra bir hışımla Emin Türk'ün evine geliyor ve aralarında şöyle bir tartışma geçiyor. Daha doğrusu Emin Türkel için içini dökme
bir patlama süreci. Anı,
evet, bir patlama anı. Yıl 1943-44 bu arada. Sabahattin Ali bir sinirle giriyor. Sen bundan mutluluk duyuyorsun değil mi? Benim azarlanmamdan, benim azarlanmam için yaptın bunu diyor. Hayır, ben gerçekten unuttum diyor Emin Türkel için. Otur dinle beni diyor. Sen evet iyi bir yazarsın, iyi bir yazardın. Kendi bir Marksist olarak tanıtıyorsun. Fakat yaşamınla bir Marksist değilsin. Gerçek Marksist fikir olarak benimsediğini yaşamına da sindirir. Ama sen böyle değilsin. Yine de bizim aramızda ciddi bir ortaklık var. Birbirimizi huylarımız çok farklı olmasına rağmen çok seviyor, sayıyoruz, çok değer veriyoruz ve çok iyi bir ilişkimiz var. Aslında bunları hiç söylemeyecektim sana ama madem ki olay bu noktaya geldi, Ankara günleri sana hiç yaramadı. Sen burada kendi benini tatmin ediyorsun. Daha doğrusu kendi beninin tatmini için uğraşıyorsun. Oysa ki Sabahattin Ali Kaan'ı, Ses, Değirmen ve benzeri öykülerde Anadolu halkının, Anadolu halkının, Anadolu köylüsünün sesi olmuştu. Veya Kuyucaklı Yusuf'la sen cezaevlerinden, Anadolu'dan, öğretmenlikten çok fazla malzeme biriktirmiştin. Artık yazmıyorsun. Sabahattin Ali yazmalı. Benini tatmin etmek yerine yazmalı diye Sabahattin Ali'yi güzelce azarlıyor. Aralarında böyle bir diyalog
ben bu eleştiriyi
geçiyor.
Çok önemsemiştim. İlk duyduğumda da çok üzerine düşünmüştüm. Kendi arkadaşlık ilişkilerimde de mesela bunu çok önemserim her zaman. Hep iyi şeyler söylenmesi değil de gerektiğinde belki de en ağır cümleleri bana en iyi arkadaşlarım edebilmeli diye düşündüğüm için. Tabii ki Emin Türkel için ile Sabahattin Ali arasındaki iletişimin, muhabbetin derinliğini bilmiyoruz.
1934'ten 45'e yani. Kadar oldukça yakın olduklarını biliyoruz. Muzaffer, yani Şerif, Şeref, Muvaffak Şeref, Sabahattin Ali
anlatırken.
Evet, bunlar oldukça yakınmış. Yani tanıklıklardan edindiğimiz bilgiler.
Ya ama şöyle, hani şey yani sonuç olarak şey bu birebir tanık olunan bir durum değil her zaman.
Hı-hı.
Bizim tamamen dışarıdan izlediğimiz, evet, gözlemlediğimiz bir şey ama ben bu eleştirinin çok bu eleştiri yapan dostlarının olması bir insan için bence çok önemli ve çok büyük bir şans diye düşünüyorum. Sabahattin Ali için de aynı şey Sabahattin Ali yapsaydı Emin Türkel için ve dayanakları olsaydı onun için de aynı şey düşünüyorum.
Kesinlikle.
Ama ben bu eleştiriyi çok yapıcı buldum aslında, temelde sert görünse de. Hatta Turgay'la konuştuğumuzda da buna mutlaka yer verelim falan dedik.
Bizim Sabahattin Ali'nin biyografisinden de tanıklıklardan da edindiğimiz izlenim, aslında iki tane Sabahattin Ali var. Bir tanesi yaşayan, yaşamdan, konfordan keyif alan bir Sabahattin Ali. Bir taraftan da kalemini bir kılıç gibi kullanan bir Cenizli Sabahattin Ali. Evet. Zaten birçok dostunun
çok zekice bence.
Kesinlikle. Birçok dostunun ortaklaşa kanısıdır. Sabahattin Ali'yi ölüme götüren şeylerden biridir bu çelişki derler.
Evet.
Bir taraftaki kalemin keskinliği, bir tarafta da bu hareketli hayatın çeşitli devlet kademelerinde Sabahattin Ali'nin bir takım gizli işler peşinde olabileceği izlenimini uyandırması.
Oysa ki herkes çok açık olduğunu söylüyor.
Sır tutamadığını söylüyor. Evet, Niyazi Ağır Naslı'nın bu konuda tanıklıkları var.
Askerlikte. Hatırlamıyorum
ben de.
Ben de hiç hatırlamıyorum ama aksini söyleyen işte çok sır köpüğüydü bilmem ne içindi yani hiç hatırlamıyorum. Herkes çok net şeyler söylüyor. Hani tabii çok enteresan şeyler söyleyenler de var ama genel olarak herkesin ortak fikri sır tutamayan bir adam.
Evet.
Sabahattin Ali.
Dolayısıyla Sabahattin Ali'yi ölüme götüren olgulardan birinin hayatındaki bu çelişki olduğu düşüncesi hakim. Bizde de bu düşünce hakim oldu.
Peki biz az önce içimizdeki şeytandan konuşuyorduk. Dedik ki içimizdeki şeytan da çok Ömer'le Nihat'ın sohbetleri aslında çok çok çok önemli. Evet bence de çok önemli. Pek çok cümle altı çizilir. Mesela senin içimizdeki şeytan kitabın olsaydı, mürekkep baskısıydı, okuyor olsaydı. Muhtemelen her tarafı çizgi çizgi olur.
Neyse ki mürekkep baskı okumuş. Kitaplığımızda içimizdeki şeytan var.
Ben zevkine mi çizsem acaba? Allah şahmat tarih.
Denenebilir. Denenebilir.
Ondan bir alıntı dinleyelim. Paranın insana getirdiği o ferahlık hissini aklama çabası. Sabahattin Ali'nin diline dolanınca ne oluyor? İnsanın çelişkileri Sabahattin Ali'nin kaleminde nasıl yer buluyor? Bir görelim bence. Görelim mi?
Görelim. Evet, görüyoruz. Gördük.
Kaleme alınan İçimizdeki Şeytan adlı kitaptan alınmıştır. Seslendiren Ayşe Adıyaman. Mesela herhangi bir gün müthiş bir iç sıkıntısı seni boğar. Hayat sana karanlık, manasız gelir. İnsan biraz evvel senin zırvaladığın gibi felsefeler yapmaya başlar. Hatta yavaş yavaş onu da yapamaz ve canı ağzını açmayı bile istemez. Hiçbir insanın, hiçbir eğlencenin seni canlandıramayacağını sanırsın. Hava sıkıcı ve manasızdır. Ya fazla sıcak, ya fazla soğuk, ya fazla yağmurludur. Gelip geçenler suratına salak salak bakarlar ve on para etmez işlerin peşinde bir tutam otun arkasından koşan keçiler gibi dilleri bir karış dışarı fırlayarak dolaşırlar. Aklını başına derleyip bu pis ruh aletini çözümlemek istersin. İnsan ruhunun çözülmez düğümleri bir muamma gibi önüne serilir. Kitaplarda okuduğun depresyon kelimesine bir can kurtaran simidi gibi sarılırsın. Çünkü nedense hepimizde maddi olsun, manevi olsun bütün dertlerimize bir isim takma merakı vardır. Bunu yapmazsak büsbütün çılgınabiliriz. Mamafih insanlarda bu merak olmasa doktorlar açlıktan ölürlerdi. Bu depresyon kelimesine yapışıp iç sıkıntısının uçsuz bucaksız denizinde bocalarken karşına uzun zamandan beri görmediğin bir ahbap çıkar. Kılık kıyafetinin düzgünce olduğunu görür görmez derhal aklına kendi meteliksizliğin gelir. Ve gafil dostundan talihin varsa bir iki lira borç alırsın. İşte ondan sonra mucize başlar. Şiddetli bir rüzgar ruhundan bir sis tabakasını sıyırıp götürmüş gibi içinin birdenbire aydınlandığını, bir hafiflik, bir genişlik duyduğunu görürsün. Eski sıkıntı pırr deyip uçmuştur. Gözlerin etrafa memnuniyetle bakar ve sen de gevezelik edecek bir arkadaş aramaya başlarsın. İşte iki gözüm ciltlerle kitabın saatlerce tefekkürün yapamadığı işi iki kirli kağıt parçası başarır. Sen ruhumuzun bu kadar ucuz bir bedel mukabilinde takla attığını haysiyetine yediremediğin için belki daha asil sebepler peşinde koşarsın. Gökyüzünde birkaç yüz metre daha yükselen bir bulut yahut ensene doğru esen serin bir rüzgar yahut o esnada aklına gelen zekice bir fikir sana bu değişmenin sebebi gibi görünmek ister. Fakat söz aramızda iş bunun tamamen aksinedir. Cebimize giren 2 lira sayesindedir ki havanın biraz açıldığını görmek, rüzgarın serinliğini hissetmek, hatta akıllıca şeyler düşünmek mümkün olmuştur. Kalk iki gözüm iskeleye geldik. Günün birinde ya çıldıracağız ya dünyaya hakim olacağız. Şimdilik rakı parası bulmaya çalışalım ve parlak istikbalimizin şerefine birkaç kadeh içelim. Ya bir
evet.
Dakika bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bu pasajı şu an aklıma şey geldi. Evet, koronanın bize yaptıkları. Şimdi ben bu pasajı tabii çok milattan önce seslendirmiştim. O zaman da griptim tabii. Bu şimdiki halim değil. Vallahi korona değilim, olmadım. Belirtme ihtiyacı duydum şu an. Allah muhafaza. Radyoyu dinlemekten falan vazgeçer insanlar. Bulaşır falan diye. Ama değilim. Korona değilim.
Evet. Her yerde, her ortamda konuşulan evde kal etiketini de buradan tekrar hatırlatmış olalım.
Engin abi diyor ki tüm bunu söylemek istiyorum. Bir dakika. Engin abi diyor ki Ayşe senin gibiler yüzünden Ayşe senin gibi düşünenler yüzünden diyor. Neden mesela diyor kütüphanedeki kitapları taramıyoruz milli kütüphanedeki? Çünkü diyor çizilmiş kitaplarda Fire Reader sapıtıyor.
Evet işte ben de onu diyorum. Ben de onu diyorum. Git arkadaşım ajandana not al. dedi ki içimizdeki şeytan bizce Sabahattin Ali'nin biyografisinden ciddi izler taşıyan bir metindir. Bu metinde, bu alıntıda da yine Sabahattin Ali'nin kurguladığı kişilerden Nihat'la Ömer'in konuşmalarından biri. Bir yoruma göre içimizdeki şeytan da ki karakterler Ömer ortada olan bir temeli olmayan, bir tutamağı olmayan aydına
aslında arayışta olan
olan
yani
evet.
Ne yapacağını da çok bilemeyen bir adam.
Bedri ayakları yere basan o günün aydınına Nihat karakteri de ve onun çevresindeki karakterler de o dönemin milliyetçi Sabahattin Ali'nin karşı çıktığı, yani yazılarında karşı çıktığı ancak günlük hayatta zaman zaman görüştüğü, aynı sofralarda buluştuğu kişilere örnek kabul edilebiliyor. Bu noktada Sabahattin Ali'nin...
Biri ses gitti. Yani arkadaşım ses gitti. Dinleyemiyorum şu an yazmış ama az önce şey mi oldu acaba? Kesinti mi oldu ki? Her şey yolunda mı? Şu an birileri yazarsa seviniriz. Sesimiz geliyor mu? İletiliyor mu size?
Şu an ses geliyor.
Var değil mi?
Hı hı.
Tamam. O zaman kişisel internet problemleri olabilir. Özür dilerim böldüm ama yayın gitmiş olabilirim diye endişelenmiştim. Peki sayın edebiyat öğretmeni sormak istiyorum. Macide kim?
Macide kim? Macide...
Nereye koyacağız? Ayrıca niye hep aydın deyince erkekleri değerlendirdin şu an? Bak sinir oldu.
Çünkü erkek egemen bir toplumdan bahsediyoruz.
Tamam olabilir ama şu an diyor mu kafayla değerlendiriyorsun
yeni yeni,
canım? Allah Allah.
Kadınların yeni yeni sahneye çıktığı, Sabiha Sertel gibi kadınların daha yeni yeni sahneye çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. Macide o dönemin kadınlarından birçoğu olabilir kanımca. Yani şu an
burada bir hemcinsi olarak onun haklarını savunmak zorundayım. Macide önemli bir kere.
Peki Osman Balcıgil ile sorduk Sabahattin Ali ile ilk karşılaşmanız diye, neden Sabahattin Ali diye. Biz de neden Sabahattin Ali programı yaptığımızı açıkladık ama Sabahattin Ali ile nasıl karşılaştık, nasıl tanıştık? Ben biraz bundan bahsetmek istiyorum aslında. Sonra Ayşe de bahseder. Benim Sabahattin Ali ile ilk karşılaşmam Sırça Köşk kitabıyla oldu. Lisedeyken okumuştum. Lise 1-2. O dönem Türgök yeni yeni kuruluyor. İzmir'de olduğumuz için daha çok Türgök'ü biliyoruz. Oradan gelen CD kitaplardan okuduğum kitaplardan
ben
biriydi.
Ben bir sonrasında, CD'leri alfabetik yazar alfabesine göre, yani yazarların adına göre alfabetik sıraya göre dizmiştim. Vallahi
hiç uğraşamam.
Aylaksın.
Sonrasında aynı hikayenin hikaye kitabının metin halinde inceledim. Ama asıl Sabahattin Ali'ye vurulduğum bu dediğim hikayelerinden biri ses hikayesidir. Üniversitede okuduğum hikayesi ses. Burada köylerde gezerken bir yol işçisinin şarkısını dinler, şarkı söyleyişini dinler ve sonra o gencin elinden tutar, Batı Müziği Konservatuvarı'na götürür hikayenin kahramanı. Burada Ali sınava tabi tutulur. Evet, Ali ses bakımından çok iyidir ama sınava tabi tutanlar Batı Müziği uzmanları, Batı Müziği öğretmenleri olduğu için ve gelen genç de köylü, Batı Müziği'ne dair hiçbir bilgisi, hiçbir fikri olmadığı için, halk müziğiyle iştigal eden bir genç olduğu için okula alınmaz ve Ankara'da kalabilmek için bu genç bağlamasını satar. Orada işte geçer bir şiir. Ayın şavkı vurur sazım üstüne, söz söyleyen yoktur sözüm üstüne. Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne, ay bir yandan sen bir yandan sar beni. Öte yandan bu şiiri anlatım bozukluğunu anlatırken de çok kullanmışımdır ben. Çoğu edebiyat öğretmeni ya da Türkçe öğretmeni anlatım bozukluğu örneği için bu bilindik şiiri kullanmışlardır. Bence yeri gelmişken bir Leylim Ley çalalım. Sonrasında da sen nasıl tanıştın Sabahattin Ali ile, dinleyicilerimizle onu paylaşalım.
Anlatırım. Benimki seninki kadar entelektüel düzey yüksek değil.
Doğuştan edemeyiz.
Ya bu arada çok heyecanlıyım ben. Arada saçmalıyorum çalarken. Valla kusura bakmayın. Bir dahaki sefere daha iyi
thank you. sözlüm üstüne elimimle. Gele hilal kaşlım dizim üstüne elimimle. Ay bir yandan sen bir yandan sar beni.
Peki, ben Sabahattin Ali ile tanışıklığımızın nerede başladığını anlattım. Şimdi Ayşe'den dinliyoruz. Sabahattin Ali'yi nerede, nasıl tanımış?
Ben Sabahattin Ali'yi evet senin aslında tanıştığın gibi Türkgök aracılığıyla, ama ben bir aracı daha vardı ki o da Hıfzı Topuz'du. Başın Öne Eğilmesin kitabıyla tanıdım. Onun öncesinde Sabahattin Ali'ye dair açıkçası bir şey okumamıştım. Lise çağlarımda yine. Benim de öyle lise çağlarımda. Ve o Türkgök'ten gelen CD'ler benim için şeydi, hani vallahi çok abartmadan söylüyorum, Noel Baba Rengeyli'de evin bacasından girip hediye bıraksa ben o kadar mutlu olmazdım herhalde. O kadar mutlu olduğum bir şeydi. Türkgök'ten aldığım o CD'ler. Sonra hayatımıza Canım Yetem girdi.
Her şey çok daha erişilebilir oldu.
Evet, eşit erişilebilir engelsiz kitap. Benim Sabahattin Ali ile tanışmam Hıfzı Topuz'un Başın Öne Eğilmesin kitabıyla oldu. Bir kere o kitap benim kendime dair çok şey keşfetmeme sebep oldu. Anladım ki ben o dönemin edebiyatı, o dönemin yaşanmışlıklarını çok seviyormuşum. Zaten hep şey derim, ben bu çağa ait olmadığımı düşünüyorum. Kendimi o dönemlerde daha çok buluyorum diye. Umberto Eco şey diyor ya, hani o orta çağ dönemine dair aşinalığımı şu döneme dair hissetmiyorum. Siz orta çağ nasıl kendinizi yabancı hissediyorsanız, ben de günümüzde kendimi o kadar yabancı hissediyorum diye. Evet. Aynen öyle hissediyorum bazen.
50 yıl öncesinde yani, yaşamalıymışız.
Daha da şey be ya. Yani 60'lar falan da olurmuş. O 68 dönemi falan üf tadından yani.
60-50.
Tabii. Ya o dönem yani sonuç olarak ben Hıfzı Topuz'un Başın Öne Eğilmesin kitabıyla tanıdım ve ben ilk defa Asaf Halet Çelebi, Cimcozları, Mehmet Ali Cimcoz ve Adalet Cimcoz'u, Mehmet Ali Aybar'ı, Rasi Nuri İleri'yi, Vala Nurettin'i ve eşini, yani hepsini saymak istiyorum çünkü ilk defa orada duymuştum ve müthiş heyecanlandırmıştı beni. Aman Allah'ım, böyle insanla Serteller benim ilk keşfettiğim, hani o kitapta keşfettiğim isimler bunlardı ve sonrasında ben kaptırdım. Zaten hep böyle başlıyor benimki. Bir Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna, bir tek içimizdeki şeytan şimdiye demeyeyim, daha doğrusu birkaç yıl öncesine kalmıştı. Yok, birkaç yıl önce değil, geçen yıllarda, yakın yıllarda, o kadar uzak değil.
2017-18.
Evet, o civarlarda okuyup. Nitekim o dönemlerde Sesimiz kitabı da başlatmıştık zaten. Sesimiz kitapta da pasajlar paylaşmıştım içimizdeki şeytandan da. Ama çok sevmiştim Sabahattin Ali'yi. Mesela öykü olarak da Beni Vuran öyküsü. Yani çok bütün öykülerini okumadım, yalan olmasın. Ama okuduğum öyküleri içinde Beni Vuran öykülerinden... Ya ilk daha doğrusu tanıştığım öykü, Talip Apaydın da bunu söylemiş, Ayran öyküsü benim çok etkilendiğim bir öyküydü. Çok güzeldi. O çocuğun hali çok başarılı anlatılmıştı. Tanıtım kaydımızda da buna değinmiştik. Temiz ayran diye bağırırken elinin tersiyle burnunu silişi Ve sadece o cümleyle anlattıkları bile aslında çok şeydi. Çok şey demekti. Annesinin o öyküde Sabahattin Ali'nin insanların kafasında minik minik dokunuşlarla böyle hani kalemle küçücük işaretler yapar gibi kafamda böyle bir yerlere böyle böyle parmakla dokunur gibi dokunduğunu fark etmiştim ama çok etkileyici olmuştu. Ben zaten öyle seviyorum. O yüzden beni etkileyen öykülerinden biri Ayran'dı mesela. Tabii ki bunun devamında bir şey gelmeyecek, korkmayın. Bir şarkı, bir şey, şiir falan gelmeyecek.
Toparlamak gerekirse Sabahattin Ali Türk Edebiyatı'nın son dönem Türk Edebiyatı'nın en önemli yüzlerinden, kalemlerinden biri olmayı hala başarmıştır. Ki şöyle bir şey söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl Sabahattin Ali'nin ölümünün üzerinden tam 70 yıl geçmişti ve telif hakları yasası bir müellifin, bir üreticinin ölümünün üzerinden 70 yıl geçtikten sonra onun telifini halka açık hale getirir. Bu durumda Sabahattin Ali'nin yayın hakları serbest kaldı ve birçok yayın evi Sabahattin Ali'yi yayınlamaya, Sabahattin Ali'yi basmaya başladı. Ki biz geçen sene İzmir Kitap Fuarı'na gittiğimizde Adnan Özyalçıner'in bir söyleşisine katılmıştık. Panos Kitap idi yanlış hatırlamıyorsam. Basan yayın evi. Buradan şuna geleceğim. Yani Sabahattin Ali hala güncelliğini koruyan bir yazar. Neden Sabahattin Ali hala güncelliğini koruyor? Çünkü bizi anlatan yazarlardan, sanatçılardan biridir Sabahattin Ali. Herkes Sabahattin Ali eserlerinde kendine dair bir şeyler bulur. Ben mesela Kuyucaklı Yusuf'ta özellikle o Egeli çocuğun, o zeytin ağaçlarına tırmanan yalnız çocuğun yaşamında kendime bir şeyler bulmuştum. Veya içimizdeki şeytanda Bedri'nin o ayaklarını yere basışına hayran olmuştum. Öyküleri keza o köylü tarafımıza veya yalnız tarafımıza çok fazla hitap eden bir yanı vardır. Dolayısıyla Sabahattin Ali bütün bunlar ışığında hala güncelliğini koruyan bir yazar.
Koruyacak da
insan yaşadıkça, çünkü insanın naif bir biçimde anlatmayı, insanın özel yanlarına, insan yanlarına dokunmayı becerebilmiş, dokunmayı başarabilmiş yazarlardan biri Sabahattin Ali. Sabahattin Ali'nin öldürüldüğü noktasında evet herkes hemfikir ama neden öldürüldüğü, nasıl öldürüldüğü konusunda hala 71 yıl geçmesine rağmen bir sır perdesi var. Bu konuda ben umuyorum bir gün ilgililer gerek işin devlet boyutu, gerekse işin tanıklıklar ışığında yürüyecek kültür boyutu Sabahattin Ali'nin ölümünü aydınlatacaktır. Umudunu korumak istiyorum. Bu konuda söylenecek her söz, atılacak her adım Sabahattin Ali'nin ölümündeki sır perdesini birazcık daha aydınlatacaktır diye düşünüyorum.
Sizin bu konudaki enteresan düşüncelerinden de azıcık bahsedelim. Programı da yavaş yavaş bitirelim.
Evet. Aziz Nesin, Sabahattin Ali'nin devlet tarafından öldürüldüğünü düşünmeyenlerden. Biz bunu ilk gördüğümüzde çok şaşırmıştık. Aa, nasıl yani Aziz Nesin devlet babanın haşin yüzüyle 1940'larda, 50'lerde, 60'larda fazlasıyla karşılaşan, defalarca karşılaşan ve Sabahattin Ali ile omuz omuza, kalem kaleme mücadele eden sırayla Paşa Kapısı cezaevinde, gerçekten sırayla ama birçok anılarda bu var. Yatan kişi neden böyle düşünüyor diye çok konuşmuştuk, düşünmüştük. Kendisinin bizim gördüğümüz açıklamalarından bu konuda çok konuşmak istemediğini, kendi anılarında yazdığını ya da yazacağını söylemiş, yaptığı açıklamalarda. Evet,
sert bir dil.
Yani bu konuda bir rahatsızlığı olduğu izlenimine kapıldık. Nitekim Haluk Yetiş ya da Memo Uykusuz'un tanıklığında şöyle bir vaka var. Aziz Nesin'in ölüm haberi gazetelerde yayınlandıktan sonra
15 gün önce biliyormuş.
Marco Paşa matbaasında konuşuluyor, yani büroda. Gazeteleri gördün mü diye soruyorlar Aziz Nesin'e. Evet gördüm diyor, ben biliyordum daha öncesine. 15 gün öncesine beni emniyete çağırdılar. Sabahattin'in eşyalarını teslim ettirdiler diye. Dolayısıyla yani Aziz Nesin'in tavrı bu konuda enteresan gelmişti. Bizi şaşırtan bilgilerden biriydi. Ben gerçekten ilk iki cildini okumuştum. Kalan ciltlerini de okuyacağım, böyle gelmiş böyle gitmezlerin. Ve şeyde birlikte öldüklerim, birlikte yaşadıklarım mıydı?
Birlikte yaşadıklarım, birlikte
öldüklerim. Kitabında arayacağım. Sabahattin Ali konusundaki Aziz Nesin'in düşüncelerini gerçekten merak ediyorum. Belki bir kaynakça vermeliyiz bu konuda. Sabahattin Ali üzerine yapılmış bizim tespit edebildiğimiz çalışmalar, evet, hususunda. Her şeyden önce Kemal Sülker'in o günlerde Sabahattin Ali davasını izlediği Sabahattin Ali dosyası var. Kitap halinde getirilmiş. Biz bunun taranmış halini bulabildik mi? Sanırım bulamadık.
Ya bir de böyle bir sorun var maalesef. Yani hani kitabın mürekkep baskılı halini alsak bile onun taraması falan zaman alacak. Kargoyla gelmesi zaman alacak. Hı-hı.
İçinde bulunduğumuz günlerde. Evet.
Yani aynen. Ama çok okumaya, çok hazırlanmaya çalıştık. Öykülerini taradık. tanıklıkları çok dikkatli dinledik. Notlar aldık. Elimizde olan kaynakları olabildiğince güzel değerlendirmeye çalıştık.
Kemal Bayram Çukurkavaklı'nın Sabahattin Ali olayı devletin faili malum cinayeti başlıklı kitabı, ki bu konuda 78'de hazırlanmış bir metin. 2012-13 yılında tekrar basılmış bir metin. İkinci kitabı da var. Birinci kitapta yer almayan belgeler, tanıklıklar olan. O da oğlu Alev Çukurkavaklı tarafından yazılmış bir metin. Daha doğrusu derlenmiş bir metin. Yine mürekkep baskılı olarak A'dan Z'ye Sabahattin Ali, YKY'den çıkan Esengül Sevengül Hanım'ın, yani soyadını hatırlayamadım.
Ay,
şu an kitabın adı A'dan Z'ye Sabahattin Ali.
Aynen, çok aradık.
Kredi Yayınları 2017 baskılı ve bu konuda yine başvuru kitabı olarak kabul edilebilecek kitaplardan. Ve yine sözünü etmeden geçmememiz gereken Sayın Balcıgil'in Yeşil Mürekkep adlı kitabı. Yok, ben işin çok teorik kısmıyla ilgilenmiyorum.
Açık magazin de olsun derseniz
Yeşil Mürekkep bu bağlamda.
Hayır, ben hususu söyleyecektim ya. O daha çok
ya da aynen Hıfzı Topuz'un da Başın Öne Eğilmesin kitabı daha biyografik metinler olarak, evet, karşımıza çıkıyor. Bu konuda çalışmak isteyen bütün insanları şükranla buradan
almış olalım.
Sabahattin Ali edebiyatımızın gerçekten önemli kalemlerinden biriydi. Nisan ayında kaybettik. Sanki Nisan ayında öldürüleceğini bilirmiş gibi göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum. Mor çiçekli dal gibiydim, bahar vaktinde vuruldum dizelerini yazmış.
Bir şey Sabahattin diyeceğim Ali. Lütfen bunu dinlerken Volkan Konağı hatırlamayın olur mu? Valla kahrolurum hocam, ciddiyim. Bestesi de Ali Ekber Eren'miş bu arada. Bakarken. Bu arada keşfettiğim bir şey de Ali Kocatepe de çok fazla Sabahattin Ali bestesi yapmış. Evet. Melankoli, Ben Yine Sana Vurgunum, Çocuklar Gibi yine onun besteleri. Aslında biz bestelenmiş şiirlerin hepsini şey yapmıştık ama şarkıları çalmaya zamanımız yetmedi. Bu bizim veda şarkımız olsun değil mi?
Tabii. Artık saatlerimiz 22'yi gösteriyor.
Geçti
biz
bile.
Yine 15 gün sonra ecelsiz ölen bir başka aydınımızla, sanıyorum Abdi İpekçi dosyasıyla sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlemeye, bizi dinlemeye devam edin. Biliyoruz ki günün en karanlık anı şafağa en yakın olan andır. Ve aydınlanmayan hiçbir gece yoktur. Dolayısıyla içinden geçtiğimiz bu günler de mutlaka geçecek. Evlerimizden yine çıkacağız. Yine deniz kenarlarında gezeceğiz. Yine dağlara, bayırlara gideceğiz. Yine güneşin altına serileceğiz. Yine tarlalara kendimizi vuracağız. Yine otobüslere bineceğiz.
Temmuz gelecek Mısralı Ocak.
Yine erişilebilirlik için mücadelemizi sokaklara taşıyacağız. Hülasa yaşam
devam edecek.
Bütün hızıyla devam edecek. Ama şu an sağlığınız için, sağlığımız için, hepimizin sağlığı için
evde kalalım. Sosyal mesajımızı da verdim.
Her günüm
aşka zehir. Mahpushane nerede değmiş, parmaklıklara sarıldım. Mahpushane nerede değmiş, parmaklıklara sarıldım.
Sevdamı yellere, yellere verin. Yelleri